Hayırlı günler sayın A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem Hocam, Emir Hocam, Önder Hocam, Doktor Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ahir zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Erdem Hocam sen de başlayalım istersen.
Evet hocam inşallah. Taraklı deniz anaları var. Onlardan bahsedelim inşallah. Taraklı deniz anaları sudaki zooplanktonlarla besleniyor. Ama bu beslenmesini çok ilginç bir yöntemle gerçekleştiriyor. Kendisini hissettirmiyor. Şimdi bunun nasıl olduğundan bahsedelim. Evet sunumlarımızda, slaytlarımızda görüyoruz. Evet, taraklı deniz anaları hissettirmeden nasıl avlanırlar? Evet, taraklı deniz anılarını ilginç kılan ve bilim insanlarının günümüze kadar merak içinde kalmasına sebep olan önemli özelliklerinden biri, oldukça şeffaf ve büyükçe bir yapıya sahip olmalarına karşı zooplankton yakalamadaki ustalıklarıdır. Bu taraklı deniz anılarının boyutu yaklaşık 10-12 cm kadar. Peki bu avlanmayı nasıl gerçekleştiriyor taraklı deniz anıları? Şimdi bilim adamları öncelikle bunu çok hassas kameralarla deniyorlar ve inceliyorlar. Sudaki deformasyonu gözlemliyorlar. Evet, yapılan incelemelerde taraklı deniz anasının sebep olduğu su deformasyonunun kopepodların, yani dünyanın en çevik zooplanktonları bunlar, kopepodlar, fark edip kaçması için gerekli eşik değerinden düşük olduğu belirlendi. Buna göre taraklı deniz analarının ağız lobları içinde bulunan saç benzeri mikroskobik dokunaşları suyun loblar arasında çok fazla dalgalanmaya sebep olmadan taşınmasına olanak veriyor. Bu dokunaşlar tarafından oluşturulan akım sayesinde su ve suda bulunan kopepodlar usulca deniz anasına doğru çekiliyor. Kopepodlar deniz anasının loblarına ulaştığı zamansa artık kaçamıyor ve yem olmaktan kurtulamıyorlar. Bu mekanizma sayesinde taraklı deniz anaları hidrodinamik açıdan avlarına karşı görünmez olabiliyorlar. Maşallah burada yine çok üstün bir teknoloji görmüş oluyoruz biz canlıda. Bakın avını avlayabilmek için, beslenebilmek için ne yapıyorlar? Kopepodlara karşı onları çekiyorlar. Ancak bu çekme şiddetleri çok hassas. Ki kopepodlar bunu fark edemiyor. Yani sudaki deformasyonu fark edemiyorlar. Şimdi akılları şu soru geliyor tabii ki. Bu taraklı deniz anası, değil mi? Kopepodların fark edebileceği deformasyon eşiğini nereden bilebilir? Ya böyle bir eşik olduğunu bir kere bilmesi gerekiyor. Ve kopepodun sudaki hareketi hangi eşikte fark edebileceğini nereden bilebilir taraklı deniz anası? Yani kopepodla bir konuşma ihtimali yok, imkanı yok. Değil mi? Onu öğrenme, ona göre avlayabilme imkanı yok deniz anasının. Ancak o eşiği işte Allah ilham ediyor ona. Allah'ın ilhamıyla, vahyiyle taraklı deniz anası kopepodu fark edemeyeceği eşikte su hareketi, suda hareketi gerçekleştirerek avlayabiliyor. Maşallah.
Buradaki akıl yani çok üstün bir akıl tecelli ettiğini görüyoruz. Ya bu hakikaten çok önemli. Bugün yani hocamız da bahsetti. İman hakikatlerinin anlatılması çok önemli ve esaslı bir konu. Ondan dolayı dünyadaki bu değişiklikler meydana geliyor. Yoksa yani fıkıh anlatmak mesela bir takım şeyler görüyoruz. Özellikle de yobaz münafık böyle güya hocalar. Ki peygamberimiz dikkat çekiyor bunlara ahir zamanda bu tip insanların olacağını. Yani sahtekarlıklarını vurguluyor peygamberimiz. Kur'an'ı ezbere bilirler ama diyor boğazlarından aşağı geçmez diyor. Üzerinde durdukları hep hurafeler. Kendileri de uygulamıyorlar ve bir takım hurafeler anlatarak insanlığı böyle bambaşka bir hale gelmişti yani 20. yüzyılda. Hem Darwinizm, materyalizm hakim olduğu bir koldan dünyanın %99'unu kontrol etti. Onun zemininde de bu yobazlık sistemi hakim oldu Müslüman dünyasında. Hem Darwinizm, materyalizm hakim oldu alenen. Çünkü Arap sosyalizmi diye Marksizmin daha yumuşak bir şekli girdi. Mesela Mısır'a girdi Nasır döneminde. Libya Kaddafi, Irak'ta Saddam rejimleri. Bunların hepsi Filistin aynı şekilde. Sol terörist kamplar vardı orada. Sol komünist teröristler orada itilip Türkiye'ye dönüp eylem yapıyorlardı. O derece yani böyle ve Suriye'de mesela Hafız Esad rejimi ki Varşova Paktı'ndaydı komünist Rusya ile birlikte. Bunların hepsinde Marksizm, Sosyalizm, Darwinizm hakim oldu ve muazzam bir yobazlık da yayıldı. Ona da Üstad Said Nursi dikkat çekiyor. Ceryan münafıkhane diyor ve Mehdi'nin her bu iki önemli konuda mücadelesinin olacağını bildiriyor. Yani Darwinizm, materyalizm tam susturacak diyor. ve cereyan münafıkhaneyi de tam ortadan kaldıracak. Bambaşka bir din anlayışı olmuştu böyle elhamdülillah. Fakat hocamız da vesile oldu iman hakikatlerinin anlatılmasıyla, ki en önemli konu bu, imanın tesis edilmesi önce. Çünkü adamın imanı yok, fıkıh anlatıyorlar dedi hocamız, yani diyor. Anlattığı fıkhın da çoğu hurafeye dayanıyor. Yani %1 doğru olsa bile, Kur'an'la tutarlı olsa bile 99 tane hurafe ekliyor ona. Bambaşka bir din anlayışı. Darwinizm, materyalizm, dünya bambaşka bir görüntüye girmişti. Yani böyle savaşların olduğu, insanların birbirine zulmettiği, muazzam kin, nefret. Kim, İslam dünyasında da böyle oldu. Bütün mezhep farklılıkları, Sünniler Şialara düşman, Hanefi Hanbeli'ye düşman, Maliki Şafii'ye düşman. Onun camisine gitmiyor. Tarikatlar oldu çok sayıda ve tarikatların birçoğu birbirine düşman hale geldi böyle. Kin, nefret yayıldı. Hep savaşlar, zulüm ortaya çıktı. Müslümanlar parçalandılar. Darwinizm, materyalizm de hakim oldu. Bunun hakimiyetinin neticesinde komünizm, faşizm, anarşi, terör ortaya çıktı. Kan gölüne döndü. İşte iman hakikatlerinin anlatılması bu noktada çok önemli. Elhamdülillah bunun sonuçlarını da gösterdi Allah. Zaten 30 yıldır yapılan çalışmalarla dünyada çok büyük bir dindarlaşma meydana geliyor. Yobazlık çatır çatır eziliyor. Yobazlık sistemi çöküyor. Darwinizm, materyalizm çöktü Allah'ın izniyle, bilimsel delillerle. Bu bakımdan son derece önemli inşallah. Onun önemini de Allah gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Ki bu, yani tabii Kur'an'da bildirilen bir gerçek zaten. Bugün Kur'an ayetleriyle hocamız delillendirdi onu. İman hakikatlerinin neden önemli olduğunu. Çünkü Allah mesela bakmamızı emrediyor. Geceyle gündüzün ardı arda gelişine, gökyüzünden yağmurun nasıl oluştuğuna. Bunlarda diyor ayetler vardır diyor. Düşünmez misiniz diyor Allah inşallah. Ayetler de Allah'ın varlığının delilleri. Bu bakımdan iman hakikatlerini Allah bildiriyor önemli olduğunu. Çünkü imanını artırıyor insanın. Hakikaten mesela bu Erdem Hoca'nın anlattıklarını dinleyince orada Allah'ın çok üstün bir akılla tecelli ettiğini görüyor insan. Bir daha bir iman hakikati dinlediğinde bakıyor yine üstün bir akıl tecelli ediyor. Demek ki diyor çok sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi bir yaratıcı var. Ve iman etmeye başlıyor. Ve olan imanı da artmaya başlıyor. Bu bakımdan çok önemli. Bilimsel delil de oluyor. Direkt akla ve kalbe hitap ediyor çünkü. Çok net delil. Bakıyorsun sinek saniyede 1000 kere kanat çırpıyor. Kanat çırpması mükemmel. Her bir kanat çırpmasını inceliyorlar. İşte ön kenarında bir dalga oluşuyor böyle, hava akımı. O hava akımı onu kaldırabiliyor. Arkasında düz bir alan oluşuyor. Oraya kanadını sokarak %40 enerji sağlıyor ve bunu saniyede 1000 kere yapıyor. Ya bu kusursuz bir sistem böyle.
Bir de çok sağlam oluyor mesela. Şimdi teknoloji gelişti, uçaklar yapıyorlar, kanatları kırılabiliyor uçaklar uçarken, ama kelebeğin, sineğin kanadı çok ince, şeffaf, arkası gözükecek bir şekilde 1000 kerelik bir şiddete dayanabiliyor. Bu büyük bir mucize oluyor maşallah.
Çok büyük bir şey yani, 1000 kere nasıl yapabilir o hareketi? Düz bir hareket değil, böyle menteşe gibi bir hareket yapmıyor. Böyle öne alıyor, arkaya alıyor maşallah kanatlarını, ama çok özel bir hareket yaptırıyor.
O 8 sadece, diyorlar ona.
Evet, sadece o hareketi yaptığında maşallah uçabiliyormuş. Yani başka... Evet. En ufak milimetrenin %1'i bir değişiklik olsa kanat hareketinde veya kanadın büyüklüğünde mesela. Yani bir kanat simetri olmayabilir. Kanat o kadar simetrik olmak zorunda ki. Diyelim ki milimetrenin %1'i büyüklüğünde bir kanat biraz daha geniş veya uzun. Saniyede 1000 kere kanat çırptığı anda sinek sadece kendi etrafında döner. Hiçbir şey yapamaz. Alabora olur böyle. Bir oraya çarpar, bir buraya çarpar. Öyle olmuyor. Yani sineklerin tamamında dünyada, kuşların tamamında mükemmel bir simetri var kanatlarında. Hep yani milimetrik, bakın milimetrik bile değil yani. Milimetrenin binde biri kadar bir kayma yok. Bir deformasyon yok. Onu çalıştıran bir de kas sistemini düşünelim. Ya saniyede 1000 kere kasılıp bırakan bir kas. Ya muhteşem bir kas. Böyle hem de o kadar ufak ki kasların, yani evet, sineğin üzerindeki kanattaki kaslar. O da milimetrenin işte %1'i bir kalınlığında. Onu çalıştıracak bir de sinir sistemi var. 1000 kere deşarj oluyor oraya. Sinir akımı geliyor böyle. Ve ayrıca kanatının vuruşlarını asimetrik olarak da değiştirebiliyor. Yani şimdi düz olarak uçabilir tamam, ama sinek öyle değil ki. Bir böyle manevra yapabiliyor, bir buraya kaçıyor. Mesela elini uzatıyorsun, çok ani bir hareketle bu tarafa fırlıyor. Orada kanatlarında asimetrik bir değişiklik meydana getiriyor vurusunda. Çok ani yapıyor bunu. Veya tavana ters olarak konabiliyor. Yani ters dönüyor, nasıl bir değişiklik meydana getiriyor kanatlarında. Ya bunları böyle düşününce işte insan imanı artıyor. Bunu Allah'ın maşallah yaptığı çok açık. Yani tesadüfen olmadı. İşte tabii o Darwinizm'de yerle bir eden ve iman ettiren gerçekler bunlar. Onun için Allah vurguluyor inşallah Kur'an'da. Bakılmasını emrediyor inşallah.
İnşallah, maşallah.
Evet hocam, dediğin gibi iman hakikatlerinin anlatılmasıyla Bediüzzaman'ın o aslında bahsettiği görev de yapılmış oluyor inşallah. Her Müslüman çünkü bu görevi yapmakla yükümlü. Dünyadaki fitnenin sebebine biz baktığımızda değil mi? Komünizm, faşizm ve Darwinizmin esas alındığını görüyoruz temelde. Yani insan aslında bir hayvandır ve çatışmayla ilerler mantığını esas alındığını görüyoruz. Dolayısıyla iman hakikatlerinin anlatımı ve canlılardaki bu mucizevi özelliklerden bizim bahsetmemiz Darwinizmi tamamen susturuyor. Şimdi dolayısıyla bilimsel delillerden bahsetmemiz gerekiyor ve bunlardan bir tanesi de tabii ki fosiller. Çok önemli bir kısmı ve tek başına evrim teorisinde darmadağın eden bir gerçek fosiller. 350 milyona yakın fosil var. %99'undan fazlası fosil katmanlarının açığa çıkarıldı. Ve bu fosillerin her biri tam mükemmel günümüzdeki yaşayan türleriyle, soyu tükenmemiş olan türleriyle aynı, birebir aynı olan mükemmel canlılara ait. Bakın Richard Dawkins de bunu itiraf ediyor. Şöyle söylüyor. Slaytımızda şu an yer alıyor. Kambriyen katmanları başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Bunlar ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Bu şekilde açıklıyor ama itirafı geliyor şimdi. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibiler. Tabii ki bu ani ortaya çıkış yaratılışa inananları oldukça memnun etmektedir diyor. Bakın bu bir itiraf Richard Dawkins'in. Ani olarak biz ortaya çıktıklarını görüyoruz diyor. Tabii bu evrimcinin yalan söyleyebilecekleri ya da çarpıtabilecekleri bir durum değil. Net bir durum fosil kayıtları. Bunu tabii zamanında da çarpıtmaya çok çalıştılar. Çeşitli yalan fosil kayıtları ortaya çıkardılar. Kendi düzenledikleri. Mesela Piltdown adamı dediler. Ara geçiş, insanla maymun ara geçişini açıklıyor dediler. Bir insan kafatasıyla orangutan çenesini birleştirdiler, törpülediler. Uyum haline getirip koydular ve müzede sergilediler. 50 yılı aşkın süredir kaldı müzede. Ve insanlara da işte bu ara geçiş fosili dediler. Halbuki daha sonra anlaşıldı değil mi? Yeni bir yaş tayin metodu ortaya çıkarıldı. Ve başka bir bilim adamı onun sahte olduğunu ortaya koydu.
Maşallah. İşte bu da bilimin gelişmesiyle oluyor. Eskiden bilim daha fazla gelişmediği için, evet, 20-30 sene önceki teknolojiyle şu andaki teknoloji çok farklı olduğu için insanlara bir nevi belki kandırabiliyorlardı ama artık öyle bir devirin olmadığı, çünkü bilimin tam bir alt safhaya çıktığı zamanlardayız. Daha da ilerleyecek, tamamen yerle bir oldu zaten. Artık hocamız diyordu tozları kaldı, onlar da tamamen gidecek inşallah.
Tabii delil, yani bakın şimdi bilimsel delil. Bak burada Erdem hocam Kambriyen döneminden bahsetti. Şimdi fosil kayıtlarına bakalım. Bu slaytta görüyoruz. Bakın Darwinizm iddiası böyle. Diyorlar ki güya işte bir hücre tesadüfen oluştu. Milyonlarca tür canlı ondan türedi böyle. Ağaç gibi bir şey bekliyorlardı fosil kayıtlarında. Aslında beklemiyorlardı. Çünkü Darwin söylüyor. Yani ara geçiş formu yoktur diyor. Biliyor olmadığını. Yani evrimin delili yoktur diyor. Bakın tek delili fosillerde bulunabilir diyor. Aynı kitapta devam ediyor. Ama diyor fosil kayıtlarına baktığımızda diyor tek bir ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Evrim yoktur diyor. Evrimleşmediğini biliyor yani Darwin. Neyse. Bunu iddia ediyor. Bakıyoruz fosil kayıtlarına bambaşka. Yani bu sağdaki çizelge, yani fosil kayıt için ne olduğunu izah edeceğim ama iki şekil bakın gerçekle onların hayali nasıl birbirinden farklı baktığınız zaman. Şundan dolayı bu alt çizgi Kambriyen dönemi denen 540 milyon yıllık dönemi gösteriyor. Ondan öncesi de işte 600 milyon yıl öncesi var, 700 milyon yıl öncesi var. 3,5 milyar yıla kadar gidiyor. Şimdi bakıyoruz burada 3 tane temel canlı, her bir dikey çizgi bir temel canlı grubunu gösteriyor. Mesela neler var? Sert kabuklular, ondan sonra kordatlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar, artropodlar, bunlar var. Bunların her biri temel canlı grubu, vücut yapılarına göre. Bunların şimdi 540 milyon yıl öncesi, yani bunun bu çizginin aşağısında bakıyoruz 3 tane grup var. Cnidarians denen, süngerler, poriferans, 3 tane temel canlı grubu var. 540 milyon yıl önce birdenbire, bakın bunların her bir temel canlı grubu 50 tanesi patlama şeklinde ortaya çıkıyor. Ve zamanla 35'e iniyor. İşte bakın ne kadar farklı gerçek onların iddiasından. Değil mi? Bitirdi Darwinizm. Yani şu delil, bu delil, yani bilimsel delil artık gözüyle görüp elinde tutabiliyoruz. Çünkü fosil kayıtları bunlar. Darwinizmi yerle bir ediyor. Maşallah. Onun için diyor zaten Dawkins'te. Onlar oraya diyor hiçbir evrim tarihi olmadan oraya konmuş gibiler. Ne demek bu? Yaratıldı anlamına gelir. Yani tesadüfen olmadığı aniden ortaya çıkış var çünkü. Canlılar mükemmel, eksiksiz, kusursuz olarak birdenbire ortaya çıkıyor. Bakıyoruz balık. Bir anda balık ortaya çıkıyor. Kambriyen döneminde. Haikuitis diye Çin'de bulundu. Omurgalı, yani ilk omurgalı bu. Mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Omurganın evrimi falan yok. Balığın evrimi de yok, atası da yok. Ya öncesi yok çünkü atası, nerede atası, matası? Burada öncesi yok. Ve 50 tane temel canlı grubu birdenbire bitti işte. Evrim burada bitiyor. Ve her noktada çöküyor zaten. Yani tek bir proteinin oluşamadığı ispatlandı bilimsel olarak. Çünkü proteinler sadece proteinler tarafından sentezlenebiliyor. Yani bir protein olması için mutlaka başka proteinlerin, enzimlerin önceden var olması gerekiyor. Halbuki evrime göre nasıl oluyordu? Güya protein tesadüfen oluşacaktı diyor doğada. Böyle bir şey imkansız. Protein sadece protein tarafından sentezlenebiliyor. Mutlaka başka proteinin önceden var olması gerekiyor ki bir tane protein olabilsin. Bu da yeterli değil. Aynı anda DNA'nın kusursuz olarak var olması gerekiyor. Proteinde kodlanıyor çünkü proteinin kodu DNA'da var. Aynı zamanda DNA'da proteini sentezleyecek olan proteinlerin de kodu olmak zorunda. O da aynı anda var olmak zorunda. Bakın proteinler ve DNA aynı anda kusursuz var olmak zorunda. Protein fabrikası var. Proteini üreten. O da DNA'da kodlu. İkisinin aynı anda var olması gerekiyor. DNA proteinlerden önce var olamıyor. Proteinler de DNA'dan sonra var olamıyor. Çünkü DNA'yı da sadece proteinler sentezleyebiliyor. DNA'nın nükleotitleri var. Onu yapan proteinler. Bakın Allah nasıl bir sistem yaratmış. DNA'nın nükleotit denen o A, T, C, G harfleri proteinler tarafından sentezleniyor. Yani DNA'yı sadece proteinler sentezleyebiliyor. Proteinler de sadece DNA'da kodlanmış olarak olabiliyor. Ve proteinleri üretecek proteinler de DNA'da olmak zorunda. Yani bu sistem bütünüyle DNA'sı, proteinleri üreten proteinler, proteinlerin kendileri hepsi aynı anda ve bir anda mükemmel olarak olmak zorunda. Bu da yetmiyor. Siz DNA'yı proteinleri yan yana koyun doğaya hemen parçalanır. Ultraviyole topraktaki elementler anında yok ediyor. Onun, bu sistemin enerji üreten enerji santralları denen, mitokondri denen yapılarla ondan sonra Golgi cisimciği denen organellerle birlikte ortamdan izole edilmiş olarak var olması gerekiyor. Yani bir canlı hücresi olarak olması gerekiyor. Canlı hücresi dışı zarla kaplıdır. Dış ortamdan izoledir. Ve seçici geçirgen bir şeyi vardır zarı. Sadece istediği ve gerekli olan iyonları, maddeleri, molekülleri hücrenin içerisine alır. Yani hücrenin içi dış ortamdan yani topraktaki, sudaki, havadaki, ondan sonra işte dışarıdaki ortamdan, doğadan son derece farklıdır. Her şey özeldir onun. Tuz oranı özeldir, potasyum oranı özeldir, magnezyumu özeldir, kalsiyumu özeldir. Bambaşkadır. Çünkü canlı hücresinin canlılığı ancak bu şekilde devam edebiliyor. Şimdi tekrar başa dönelim. Ya bir protein olması için canlı hücrenin eksiksiz ve mükemmel olarak var olması gerektiği zaten yaratılış demektir bu. Darwinizmi bitiriyor. Ondan dediği gibi olamıyor. Bitti işte o zaman yani en başlara çöküyor. Kambriyen dönemine bakıyorsunuz tam yaratılışı destekliyor. Çünkü Allah yaratmış bir anda kusursuzca ortaya çıkıyorlar. Hiç atası falan yok. Milyonlarca yıl değişmiyorlar ondan sonra. Yaratılış atlasında hocamız binlerce fosille ki 350 milyon fosil var. Aniden ortaya çıkış oluyor ve hiç değişmedikleri fosillerde görüyoruz böyle. 100 milyon yıl değişmiyor mesela. İşte bu yaratılış. Ya Allah bize bunu delilleriyle ispatlıyor. Yani gösteriyor. İspatlamak Allah affetsin. Allah ispatlamaz da. İnşallah bizim anlamamız için yani böyle delillerle işte delille böyle oluyor. Onunla Darwinizmi yıkıyorsunuz. Onunla iman hakikatleri imanını güçlendiriyorsunuz. Bu çalışma işte insanlığı bambaşka bir duruma getiriyor. Yani Mehdiyet döneminin özelliği bu inşallah.
İnşallah.
Bakın hep bilimsel delillerle. Ve çok net. Yani adamlar laga luga yapıyorlardı. Bir sürü atıyorlardı böyle işte kambriyen dönemi şudur budur falan. Yok şöyle oldu yok böyle oldu. Aha bir bakıyoruz iki çizelgeyi yan yana koyuyorsun. Fosilleri yan yana koyuyorsun. Bitiyor zaten konu. Delille inşallah.
İnşallah. Yıllarca inşallah. İnsanlara orta çağ devri, taş devri, cilalı taş devri diye hep kandırdılar. Okullarda da bunların eğitimini verdiler. Yani cilalı taş devrinin olmadığı bilimsel kanıtlardan da belli. Taştan yaşam olmadığı da açık net ortada bilimsel olarak. Ama daha önce bunları herkese kandırabiliyorlardı. Çünkü bilim gelişmemişti. İki tane bir şey kendileri yapıp uydurup bir kenara koyuyorlardı. İşte insanlar burada yaşadı, burada büyüdü. Taşla, işte çekiçle yazı yazdı diye. İnsanlara bu şekilde evrime inandırmaya çalışıyorlardı.
Zaten şöyle bir şey var. Bugün Mısır piramitlerinin mimari şekli çok eskiye dayanıyor. Mimari şekli bugünkü günümüzde bile yapılamıyor. Çünkü her şey düşünülerek yapılmış. Bu neyi gösteriyor bize Mısır piramitlerinin böyle olması? Demek ki o devirde de insanların bilimle uğraştıkları, sanatla uğraştıkları. Çünkü üstün bir sanat var. Mimarının haricinde yaptıkları mühendislik çalışmanın haricinde bir sanat da var. Bir görsellik de var işin ucunda, yapılan işin ucunda. Ve bu günümüz teknolojisiyle hala yapılamıyor. O gün yapılan Mısır piramitleri. Ya da duvarlara yaptıkları şekiller, görsel sanatlar hep sanatın olduğunu gösteriyor zaten. Ve adam milyonlarca yıl önce duvara uçak resmi çiziyor. İşte elinde ampul resmi çiziyor. Bu öyle çağların karanlık bir dönemin hiçbir zaman insan hayatında olmadığını gösteriyor. Her zaman insan dönemlerinde, yaşanan bütün dönemlerde parlak bir insan döneminin olduğunu ve insanların bilimle, sanatla uğraştığını ve bununla beraber de günümüze kadar ilerleyerek geldiğini görüyoruz. Şimdi bizim 20 sene öncemizde bu senedeki teknoloji tabii ki aynı değil. Çünkü her sene gelişim gösteriyoruz, her sene yenilikler ekleniyor, her sene biraz daha araştırma sonucunda biraz daha ufuklanıyor insanların ufku. Allah biraz daha açıyor zihinleri. 20 sene önce cep telefonu yoktu. Bugün görüntülü konuşabiliyoruz. Uzaktaki bir insanla, kilometrelerce uzaktaki bir insanla saniyeler içinde bağlantıya girebiliyoruz. 20 sene önce bu durum yoktu. Biz 20 sene önce karanlık bir çağda mıydık? Hayır, yine teknoloji vardı fakat daha çok gelişiyordu. Şimdi daha da çok gelişecek. Belki bir 20 yıl sonra daha bambaşka şeyler olacak şu anda akıl dahi edemediğimiz. Bu evrimcilerin tamamen aldatmacasıydı bu yapılanlar zaten günümüze kadar. Çünkü insanları hep böyle karanlıkta, dar boğazda, işte sıkıntıda, sürekli düşünmeyen, boş oturan, hiçbir şey yapmayan topluluklar olarak gösteriyorlardı insan topluluklarını. Her şeyin tesadüfen olduğunu ve bu şekilde geliştiğini söylüyorlardı. Ama bilimde bunun böyle olmadığını çok net ispatlarıyla, bilimsel açıklamalarıyla gördük zaten net olarak. Evrimin neyi var, Darwinizm neyi var? Hiçbir şey yok. Bilimsel hiçbir açıklaması, hiçbir delili, hiçbir elde tutulur hiçbir şey yok. Tamamen bir inanış, bir inanç tarzı ve onu ileri sürdüler. O da Allah'ın izniyle tamamen çöktü zaten şu zamanda. Yani öyle bir dönemlerin olmadığını, öyle insanların o dönemlerde yaşamadıklarını biz çok net görüyoruz. Hiçbir şekilde de zaman içinde bir aşama sonucunda da gelişim olmadığını zaten kendi vücut sistemimizde dahi görebiliyoruz. Hiçbir şekilde bir gelişme yok. Allah var ettiği günden beri bütün sistemler aynı şekilde devam ediyor.
Şimdi deliller o kadar her yönden, bütün bilimsel deliller Darwinizmin geçersizliğini kanıtlıyor. Mesela şimdi söyledik, mesela genetikten örnek verdik. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı moleküler biyolojidir bu. Bu bir kere kanıtlıyor. Sonra dedik ki paleontoloji, işte kambiyen dönemin patlaması, ilk canlı hücresi de 3,5 milyar yıl önce birdenbire kusursuz ortaya çıkıyor. Bu paleontoloji biliminin getirdiği kanıtlar. Çok net kanıtlar bunlar. Yıkıyor. İşte bakıyoruz mesela karşılaştırmalı anatomi bize canlılar arasındaki farklılıkları, türler arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor. Bu bize yine evrim olmadığını kanıtlıyor. Çünkü arası yok, ara geçiş yok. Hep farklı böyle ve birdenbire ortaya çıkıyorlar. Yine paleontoloji bilimi devreye giriyor. Geçersizliğini kanıtlıyor. İstatistik de devreye giriyor, o da kanıtlıyor. Mesela tesadüfen oluşmasının imkansızlığı istatistiksel olarak kanıtlanabiliyor. Tek bir proteinin veya proteinlerin bir arada olması ihtimalinin oluşmasını hesaplıyorlar bilim adamları. Yani şöyle hesaplıyor ama yaptıkları hesap şu şekilde. Aslında böyle bir şey imkansız. Fakat imkansızı da, yani onlar istatistiksel olarak imkansızı da olabilir diye bakarak, ne kadar bir ihtimal var ona bakarak imkansızlığını hesaplıyorlar. Şunun gibi bir hücrede olması gereken protein sayısına bakıyorlar. Minimal protein sayısı diyelim ki 1000 çıkıyor bu. 1000 tane protein asgari bir hücrede olmak zorunda, aynı anda var olmak zorunda. Bunun yan yana gelme ihtimaline bakıyorlar rakamsal olarak. Böyle şöyle hesaplıyorlar. Yani o proteinler atomlarına çözülsün. Hepsi atom haline gelsin. Başlangıçta olduğu gibi. Sonra o atomlar, aynı ortamda bulunan atomlar tekrar bir araya gelip proteinleri yapabilir mi diye. Yani öyle bir rakam çıkıyor ki böyle aklın, hayalin kavrama sınırlarının ötesinde. 10 üzeri bilmem kaç yüz binde bir ihtimal çıkıyor. Yani yüz binlerce sıfır koyuyorsun birin yanına. Ki böyle bir şey zaten mümkün değil. Kainattaki atom sayısı bile yetmiyor. Atom sayısı 10 üzeri 80'dir kainatta. 80 sıfırlı bir sayı. Böyle yüz binlerce sıfırın olduğu bir sayı zaten öyle bir şey imkansız. Bir de kaldı ki tabii en yani mantıken de atomlar bir araya gelip proteinleri yapamazlar. Böyle bir akıl atomlarda yok. Bir güç olması gerekiyor. Yani atomları bir araya getirip proteinleri yapan bir akıl, üstün bir akıl ve üstün bir güç olması gerekiyor. İşte o sistemin yaratıcısına Allah diyoruz biz. Yani Allah'ın varlığı her aşamada ortaya çıkıyor. Atomu da Allah yaratmış zaten. Yani atomun kendisi de yaratılmış. Atom yaratılmış olan bir şey, bir akıl gösterip bir araya gelip canlı varlıkları yapamaz. Ama Darwin'in bunu söylüyor işte. O kadar abuk sabuk bir iddia. Ki atomun yaratıldığını bildiği halde. Çünkü Big Bang bize atomun da yoktan var edildiğini, yaratıldığını gösteriyor. Atom yok yeryüzünde. Yani yeryüzü yok zaten. Evren yok, kainat yok, madde yok. Bakın zaman yok, Mekan yok. Allah yoktan var ediyor hepsini. Big Bang bugün net kanıtlanmış. Bu da materyalizmi çökertiyor zaten. Tabii Darwinizm de dolayısıyla çökertiyor. Çünkü Darwinizm denen bu sapkın ideoloji Sümerlere kadar giden materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Yani nedir o? Maddeyi mutlak kabul ediyor. Diyor ki Darwinizm iddiası da budur, materyalizm de budur. Mutlak bir madde var. Maddeden başka hiçbir şey yok. Her şey maddenin sonucudur. Hatta bilinç bile diyor maddenin sonucudur diyor. Yani beyin var diyor. Beyindeki atomlar diyor şeyi yapıyor diyor. Halbuki o da bilimsel olarak geçersiz. Ya onu da hocamız değil mi anlattığı bilimsel delillerle biz görmeye, duymaya, işitmeye, algılarımıza baktığımız zaman hep beyin içindeki elektrik sinyallerini yorumlayan bir iç göz, bir iç kulağın varlığıyla karşılaşıyoruz. Bu net bilimsel bir gerçek. Yani insanın ruhunun varlığı ortaya çıkıyor. Madde olmayan bir varlık. Çünkü madde dediğimiz hayalin diğer adı madde zaten. Onu algılayan bir varlık olması gerekiyor. Maddenin dışında bir varlık olması gerekiyor. Ya bu mantıksal ve bilimsel bir sonuç zaten. İşte o maddenin dışında olan varlık zaten ruh. Onu da Allah bize bildiriyor. Ama bilimsel olarak da o noktaya geliniyor zaten. Ama Allah'ın biz bildirmesiyle de biliyoruz. Yani ruhun varlığını. Bu zaten Darwinizm ve materyalizmi kesin olarak ortadan kaldırıyor. Yani madde mutlak değil bir kere. Big Bang diye bir başlangıcı var. Maddeyi algılayan, madde olarak algılayan ama maddenin de algı olduğunu gösteren bir varlık var. O da ruhun varlığı. O da Allah'ın sonsuz varlığının delili. Çünkü ruhun olması için Allah gibi sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi bir varlığa ihtiyaç var. Mecbur yani başka türlü olamaz zaten. O da ruhu yaratan bir varlık. Allah yaratıyor. Ruh nedir dendiği zaman da insan bunu kavrayamıyor. İnsan çünkü maddeyle algılayan bir şeye yaratılmış, bir hayatın içine yaratılmış. Yani biz hep böyle mekanı varsayıyoruz mesela. Değil mi? Şu anda oturan izleyicilerimiz düşünsünler. Hepimiz için geçerli bu. Ya bayağı böyle bir mekanın içindeymişiz gibi elimizi uzattığımızda veya kalkıp yürümemiz gerekiyor. Bizden uzakta olan bir şey var. Mesela ben seni şu anda benden uzakta görüyorum. Ama bilimsel olarak baktığımızda beynin aynı yerinde üst üste bütün hepsi. Sonsuz evren de aynı noktada. İşte Önder Hocam da aynı noktada. Sen de aynı noktadasın. Bu teknik bir gerçek. Ya mekan diye bir şey algı olarak var o zaman. Yani gerçek anlamda biz dışarıda mekan olduğunu kanıtlayamayız. Dışarı çıkıp bakamayız da zaten. Zaten onun da yaratıldığını Big Bang kanıtlıyor. Yani mekan diye bir kavram yokken Big Bang'ten itibaren var oluyor. Yok çünkü yani evren yok, uzay yok bakın. Sonsuz yoğunluktaki bir nokta diyorlar. O yokluk demektir zaten. Sonsuz yoğunluk, sonsuz sıfır hacim ne demek? Yokluk demektir. Yokluktan yaratılmış ne? Mekan, zaman, mekan ve işte madde. Ya bunların hepsi bizi hep Allah'ın varlığına götürüyor. Bütün deliller.
İnşallah.
Evet. Allah'ın sonsuz varlığına. Bir nokta daha söyleyeyim. Hocamız onu da ısrarla söyledi. Önemli söyledi. Mesela bazı insanlar diyorlar ya. Ya Allah nasıl, Allah nedir diye sorulduğunda haşa. Onlar da diyorlar ki yani Allah radyo dalgası gibidir. Hani nasıl radyo dalgalarını göremiyoruz, hissedemiyoruz ama varlar. Halbuki dedi hocamız bu şunu göster, yani bu çok anlamsız. Yani mantığa da aykırı. Yani doğru da değil bir kere. Çünkü o zaman şöyle olmuş oluyor. Sen varsın, sen mutlak varlıksın. Sen kendini var kabul ediyorsun. Ama Allah haşa radyo dalgası gibi, Allah hayal gibi. Haşa öyle değil ki. Allah mutlak varlık, insan hayal. Yani biz ruh, Allah'ın yarattığı ruhuz. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü ruhuz yani inşallah. O zaman hayal olan biziz, mutlak olan Allah. Biz yokken de Allah vardı. Allah sonsuzdan beri var, sonsuza kadar var olacak. Yaratılmamış, doğurmamış, doğurulmamış inşallah. Allah, hayal olan biziz. Allah bizi var zannettiriyor ve sonsuza kadar da bu şekilde yaratıyor inşallah.
Zaten Allah'ın baştan bu şekilde yarattığının örnekleri iman hakikatlerinde dediğimiz gibi hocam çok fazla görebiliyoruz net bir şekilde. Ben bir tane de iman hakikatinden bahsetmek istiyorum. Bu kandaki sıvılarla ilgili iman hakikatine devam edelim isterseniz. Bu kandaki sıvılar şöyle düşünelim. İnsanın vücudundaki kandaki suyun az ya da çok olması insan hayatını önemli bir şekilde etkiler. Yani ölümüne dahi sebep olabilir. Peki bu durumlarda neler oluyor? Yani şöyle düşünelim. Biz kendi vücudumuzda hani su miktarını bilmemiz, vücuttaki kandaki su miktarını bilmemiz mümkün değil. Sürekli onun azaldığını ya da arttığını ölçmemiz, bunu tespit edebilmemiz mümkün değil. Bu vücudumuzdaki sistemler sayesinde kendinden gerçekleşiyor. Nasıl oluyor? Biraz onu inceleyelim. Şimdi hipotalamus hücreleri var vücudumuzda. Ve bunlar buradaki hücredeki zarlar da kanın içindeki sıvı miktarını ölçebiliyorlar. Ve bu sıvıyı ölçtükten sonra gerekli bölgeye mesajı gönderiyorlar. Nereye gönderiyorlar bunu? Bu mesaj bu zarlardaki ölçülen mesajlarda hipofiz bezine gidiyor. Ama şöyle bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere şimdi bu ölçme dediğimiz şeyi yapan hücre zarlarından bahsediyoruz. Yani cansız varlıklar olarak adlandırdığımız, hani hiçbir şekilde şuuru aklı olmayan, hiçbir şekilde duyu organları olmayan varlıklar ölçümünü, tespitini yapıyorlar. Şöyle düşünelim. Önümüze bir şişe kan koyduğunu düşünelim bir insanın. Bu konuda çok fazla bilgili olmayan. Ve bir şişe kanın içinde biz bunun sıvı miktarını sorduğumuz zaman bir insana hiçbir şey söyleyemez. Herhangi hiçbir şekilde tepki veremez. Çünkü bunun ölçümünü, seviyesini hiçbir şekilde bilmiyordur. Bir deney yapmadan bir zaten uzman olması gerekiyor. Uzman olmak da yetmiyor. Bir de laboratuvar ortamı olması gerekiyor. Oysa biz bu hücre zarları dediğimiz buradaki bu sistemler ne laborant ne de bir doktor. Hiçbir şekilde bunun bilincinde, hani bunun eğitimini almış ya da bunun bilincinde olan varlıklar değil. Tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. Şöyle düşünelim işte, dediğimiz gibi hipotalamus hücreleri tarafından vazopresin denilen hormonlar üretiliyor. Bu hormonlar hipofiz bezinden vücudumuza kan yoluyla salgılanıyor. Yani hipofiz bezi, şöyle düşünelim, hipotalamusta alıcılar tespit ediyorlar kanın seviyesinin az olduğunu. Mesajı hipofiz bezine gönderiyorlar. Hipofiz bezi de vazopresin denilen bir hormonu salgılıyor. Peki bu vazopresin hormonu nasıl oluyor? Geriye dönüp baktığımız zaman bunu yine hipotalamustaki hücreler gerçekleştiriyor. Yani buradaki hücreler bu hormonu gerçekleştiriyor ve hipofiz bezine aktarıyor. Hipofiz bezi de kan dolaşımı yoluyla vücudumuza bu sistemin dolaşmasını sağlıyor. Şimdi baktığımız zaman bir kere çok büyük aşamalar var. Biz görüyoruz, uyumlu bir şekilde aşamalar var. Ve bu aşamaların geçişlerinde herhangi bir sorun olmuyor. Bir de şunu düşünmemiz lazım. Bu hormon, bu hormonu nereden tanıyacak? Bir başka hormonun bir başka hormonu tanımasından bahsediyoruz. Ve azaldığı zaman ne yapacağını bilmesinden bahsediyoruz. Azaldığı zaman hipofize mesaj göndermesi lazım. Ama hipotalamus hücreleri hipofiz bezinin nerede olduğunu nasıl biliyor? Mesajı nasıl iletiyor? Ya da kendi aralarında nasıl bir elektrik sinyaline dönüştürüyor? Bunların hepsi zaten bilimin en büyük soruları. Bunların en büyük yanıtı da zaten Allah'ın ilhamıyla hareket etmeleri ve Allah'ın onlara verdiği görev sonucu görevlerini kusursuzca yerine getirdiklerini görüyoruz. Çünkü hiçbir şekilde bir hücrenin bunu akletmesi, bunu yapması mümkün değil. Bu neyi gösteriyor bize? Evrimin olmadığını, aşama aşama bir gelişimin olmadığını gösteriyor. Çünkü eğer aşama aşama olsaydı, bunlardan tek bir tanesi dahi olmasa, arada diyelim hipotalamus mesajı gönderiyor ama hipofiz bezi denilen bir şey yok vücutta. Bu neye sonuç verecekti? Bu şekilde kan sıvısının dengelenmesinin mümkün olmamasına neden olacaktı. Bu da insan hayatının olmamasını sağlayacaktı ve bu şekilde insan hayatı da gelişime geçemeyecekti. Yani günümüzdeki konumuna gelemeyecek olacaktı. Demek ki hiçbir şekilde evrim yok. Hiçbir şekilde aşama aşama, zaman içinde kademe kademe bir gelişim yok. Allah birden var etmiş ve bu sistemleri de var ettiği ilk günden beri vücudumuzda bulunduruyor. Bu ayrıca az önce söylediğimiz vazopresin hormonu da başka bir göreve sahip. Bu da gerekli böbreği buluyor ve böbrekteki gerekli olan işlevlerini, görevlerini yapıyor ve böbrekteki alıcılara kilitleniyor. Alıcılara kilitlendikten sonra da etkileşime geçip kan sıvısını dengelemeye geçiyorlar bu şekilde de. Fazlasını da üretiyor vazopresin hormonu. Bu sefer ne yapıyor? Geri yine hipofiz bezine geri gönderiyor. Şimdi burada baktığımız zaman çok üstün akıl ve ilim var. Sonsuz şekilde Allah'ın vermiş olduğu bir sanat görüyoruz insanın vücudunda. Ve bu sanatta hiçbir şekilde aksama olmuyor. Hiçbir şekilde gecikme olmuyor. Ve hiçbir şekilde bozukluk ya da bozulma meydana gelmiyor. İnsan var olduğu günden beri bu güzel sistemde yaşayıp gidiyor. Biz farkına bile varmıyoruz. Yoksa şu an belki konuşurken bile kanındaki sıvı oranında hipofiz bezi ve hipotalamustaki hücreler hareket halindeler. Ama ben bunun bilincinde değilim. Başkası da bilincinde değil. Tamamen Allah'ın onlara ilham etmesi sonucunda vücudumuz kendi kontrol altında. Yani bizim dediğimiz vücudumuzu biz kendimiz kontrol etmiyoruz en basiti. Bu bizim demek ki hiçbir şey bizim yapmadığımızı, Allah'ın yaptırdığını gösteriyor. Çünkü kendi vücudumuzdaki daha kan sıvısındaki miktarı ölçemiyoruz, bilmiyoruz. Kendimiz yapamıyoruz. O zaman kibirlenme, enaniyet neden oluyor? Hiçbir şey kendimiz yapmıyoruz çünkü. Allah'ın dilemesi sonucunda her şey o şekilde oluyor. Bununla ilgili de bir ayet var inşallah, onu okuyacağım. şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Haşr suresi 24. ayet. Allah zaten ayetleriyle de çok net bir şekilde açıklamış. Biz de bilimin gelişmesi sonucunda, Allah'ın yine bilimi vesile etmesi sonucunda da vücudumuzdaki sistemleri daha net bir şekilde tanıyıp, daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bizim imanımızı arttırıyor inşallah. Çünkü baktığımız zaman olan sistemlerin başıboş olmadığını görüyoruz. Hiçbir şekilde Allah'ın bu sistemlere başıboş bırakmadığını, sürekli kontrol altında tuttuğunu görüyoruz. Ve bu sistemlerde kusursuzca hayatımız boyunca bütün insanlarda, geçmiş insanlarda da, gelecekteki insanlarda da, günümüzdeki insanlarda da kusursuzca devam ediyor inşallah.
İnşallah. Vazo Projesi'nin çok mucize hakikaten. Buradan salgılanıyor. Burnun arkasında bir organ. Ta arkada belimize, böbreklerimize gidiyor. Yani molekülün büyüklüğü düşünüldüğünde muazzam bir yolculuk yapıyor yani. Böyle on binlerce kilometre yolculuk yapıyor gibi düşünülebilir. Oradaki bir alıcısı var. Onunla anahtar kilit gibi uygunlukları tabii böyle. Sadece vazopresin o alıcıya tutunabiliyor. Başkası hiçbiri gelip oraya yerleşip o alıcısına tutunup o işlevi yaptıramaz. Vazopresin geliyor oraya tutunduğu zaman sıvı tutulumu oluyor vücutta. Mesela vazopresin olmadığında ne oluyor? Allah onu da gösteriyor. Hastalık halleri var. Oluyor bazen böyle hipofizde bir bozukluk meydana geliyor. Tümör oluyor başka bir sebepten dolayı. Veya hipotalamustaki salgılaması bozulursa. O zaman vücuttan muazzam bir sıvı kaybı oluyor. Vazopresin. Ama nasıl bir sıvı kaybı? 18-20 litre sıvı kaybı oluyor. Yani o insan eğer vazopresin hormonu olmazsa insanda sabahtan akşama kadar su içmekten başka hiçbir şey yapamaz. Öyle de yaşayamaz zaten bir insan. Ne kadar devam ettirebilirsin ki onu? Yani 20 litre su içeceğin günde 20 petri şişeleri düşünelim. Çünkü 20 tane şişe içebilir mi insan? O tamamı kayıp olarak gidiyor. Hep onu durdurabilmek için sen o 20 litre en az yerine koyman lazım. Zaten böyle bir hayatta kalma mümkün olmaz. Bakın bir tane hormonun molekülün eksikliği vücutta öldürücü oluyor. Ki 100 bin çeşit protein var insan vücudunda. Bu yalnızca bir tanesi. Hatta bakın öyle bir ayarlama ki bu. Şimdi ya ben çalışırken de beyin cerrahisine giriyor hipofiz ameliyatları. Ameliyat ettiğimiz hastalarda mutlaka bir endokrin uzmanını çağırıyorsun. Endokrin demek de bütün bu konuları yani hormonların salgılanmasıyla ilgili uzman. Onlar da yıllarca eğitim görüyorlar bu konuda uzmanlaşabilmek için. Şimdi bakın ayarlamanı ben bahsettim ya hücrelerin ne kadar hassas bir ayar yaptığını. Endokrinoloji uzmanı geliyor. Yıllarca tıp eğitimi almış, onun üzerine ihtisas yapmış, onun üzerine üst ihtisas yapmış birisi. Yıllarca eğitim görmüş. Bu hormonun mesela nasıl salgılandığını, ne miktarlarda ne etkisi olduğunun uzmanı. Şimdi o hastaya hesap yapılıyor sürekli olarak. Ne kadar sıvı veriliyor, ne kadar sıvı kaybediyor. Ve ona göre de hormon ayarlaması yapıyor. Bunu başka hiç kimse yapamaz. Çünkü endokrinoloji uzmanı bilir. Yani ne kadar o hormondan verilmesi gerektiğini. Dışarıdan veriliyor o hormon. Özel böyle burun spreyleri falan var onun böyle. Dışarıdan veriliyor. Şimdi öyle bir hassas ayar yapma. Günlerce uğraşılıyor hastada ne kadar vermesi gerektiği. Biraz fazla veriyorsun. Çok az fazlasını kaçırıyor ayarın. Hemen şişiyor hasta. Yani şu anlama geliyor. Çok su tutuluyor vücudunda.
Ödem yapıyor.
Tabii ödem meydana geliyor ve öldürücü olur. Yani o zaman kalp pompalayamaz. Kalp yetmezliği meydana getirebilir. Akciğer ödem meydana getirebilir. Ölüm meydana gelir. Az versen bu sefer susuz kalıp kan volümü düşecek, kan hacmi düşecek. Ondan şoka girip yine ölüme girebilir. Günlerce o minnacık ayarı yapmaya çalışıyor böyle. Şimdi bizim vücudumuzda bu ayar oluyor. Ve mükemmel oluyor. Ne şişiyoruz, akciğer ödem meydana geliyor. Hastalık halleri hariç tabii. Ne aşırı sıvı kaybından da ölüyoruz. O şimdi endokrinoloji uzmanı kim yapıyor bu ayarı dersen diyecekler ki hastanede endokrinoloji uzmanı yapıyor işte. O veya işte onun ekibi var. Asistanları var, hemşireler var, işte bir ekip var yani böyle. Hepsi birlikte uğraşıyor zaten. Bunlar derler değil mi? O hesabı yapan. Şimdi biz de soruyoruz. Bizdeki hesabı kim yapıyor o zaman? Yani ondan çok daha mükemmel. Hiç biz farkında, biz değiliz. Farkında bile değiliz. Yani vazopresinin varlığını birçok insan şimdi Allah'ın dilemesi yeni işitiyor. Değil mi öyle? Bilmez herkes vazopresin diye bir hormon olduğunu. Veya bilse bile ne kadar miktarlarda salgılanıyor, nereden salgılanıyor. Çok zor yani bilmesi. Bilen de işte endokrinoloji uzmanı oluyor, bana doktor oluyor, yıllarca eğitim görmüş. E onu kim yapıyor o zaman? İşte Allah yani çok açık yani. Sonsuz akıl sahibi, güç sahibi bir varlık Allah var yani inşallah. Hepimizi yaratan, bütün bu hesapları herkesten daha iyi bilen, bilim adamına da yaptırtan. Ona da Allah'ın ilhamıyla bunu biliyor. Yani o beyninde küçücük bir yerde yapıyor o hesapları, şeyleri bir endokrinolog da veya herhangi bir doktor inşallah. Allah yapıyor.
Bir de hocam, hani az önce de gösterdiğiniz gibi hipofiziniz burada diyorsunuz, böbrek burada. Şimdi buradan buraya gidene kadar bir hücre, yani bir o şekilde hormon gidene kadar birçok organ geçiyor. Yani birçok organın yanından geçiyor. Karaciğerden geçiyor işte. Başka diğer organların içinden yanından geçiyor. Ama gitmesi gerektiği yeri biliyor. Böbrekten başka yere kilitlenmiyor hocamın dediği gibi. Ya iki tane anahtar kilidinin birbirine uyumlu olması gibi düşünelim. Yani ikisi de birbirine uyumlu ve ikisi de birbirine kilit halinde. Bugün bir insana iki uyumlu şeyi iki farklı şekilde yap deseniz mümkün değil, ortaya çıkaramaz. İki farklı şeyi bakmadan birbirine uyum halinde yapması mümkün değildir. Oysa bu sistemler var olduğu ilk günden beri birbirlerine uyumlu bir şekilde. Bir de akıl var yaptığı işlerde. Vazopresin hormonu tamam bunu fazlasını tamam salgılıyor. Evet, fazlasında olduğu zaman, vücutta azalma olduğu zaman bunu dengeliyor. Fakat yine dengelediği zaman bırakmıyor. Proteinler aracılığıyla depolama yapıyor. Bu sefer bu depoladıklarını hipofiz bezine geri gönderiyor. Ve yine ihtiyaç durumunda hipofiz bezi yine aynı şekilde vücuda bu hormonu yine salgılıyor ve bu şekilde yine kan dengesi sağlanıyor. Ya sürekli bir sirkülasyon var, sürekli bir dönüşüm var ve bu hiç durmadan devam ediyor. Biz bunun farkında dahi değiliz. Ne zaman vazopresin hormonu depolandı, ne zaman üretimini arttırdı, hiçbirinin farkında dahi değiliz. İşte bu da bizim hepimizi kontrol altında tutan Allah'ın kontrolü. Çünkü bir şeyi yapıyorsanız ya da bir şey yapıldı diyorsanız muhakkak bunu yapan birisi vardır. Yani bir resim görüyorsunuz, tablo görüyorsunuz ya da bir araba görüyorsunuz, bir teknolojik alet görüyorsunuz. Hiç kimse demiyor bu tesadüfen olmuş. İşte A kişisi, B kişisi, X kişi, Y kişi bunu yapmış diyorsunuz. E demek ki bunları yapan normalde demek zahiren bir kişi varsa bizim bu vücudumuzdaki bu sistemleri de yapan birisinin olması gerekiyor. Bizzatın olması gerekiyor. Çünkü bu kadar üstün akıl sahibi, bu kadar üstün akıl, bilinç, ilim ve sonsuz derecede kudret sahibi olan Allah bizim bu sistemlerimizi kusursuzca yaratmış. Ve her insanda var. 7 milyar insan yaşıyor bugün dünyada ortalama. 7 milyarın 7 milyarında da var. 7 milyar insanın kontrolünü düşündüğünüz zaman, akıl ve mantık düşündüğünüz zaman çok zor geliyor 7 milyar insana aynı anda kontrol edilmesi. Ama işte Allah'a hiçbir şey zor değildir. O yüzden de her şeyi kontrol altında çok rahat bir şekilde tutabiliyor. Ve bu şekilde de biz hayatımıza devam edebiliyoruz. Bizim sadece yapmamız gereken bu sistemleri bize veren Allah'ın farkına varmak ve ona şükretmek bu verdiği sistemler sonucunda. Çünkü biz sağlıklı bir şekilde, hiç aksamadan, rahat bir şekilde devam edebiliyoruz bu sistemler sayesinde. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah. İman hakikatleriyle devam edelim isterseniz.
İnşallah, iman hakikatleriyle devam edelim inşallah. Yön belirleme ustası kelebeklerden bahsedeceğim biraz. Kelebek ve güve gibi canlıların uzun göçler yapmadıkları düşünülür. Ancak bu doğru değildir. Öyle ki bu canlıların göç döngüsünün tamamlanması birkaç nesil sürer. Ilıman iklimlerdeki kelebekler daha iyi beslenme alanları bulabilmek için göç ederler. Monarklar gibi tropikal alanlardaki kelebekler ise yaşamaları için uygun ortam yağmurlu bölgelere doğru göç ediyorlar. Rengarenk ve birbirinden farklı kanatlarıyla bu güzel ve narin canlılar seyahat sırasında yollarını bulmak için çok dikkat çekici bir yöntem kullanıyorlar. Ilıman kuşaktaki bölgelerde kelebeklerin beslenebilecekleri çiçekli yerler azdır. Dolayısıyla bu küçük canlılar zengin beslenme alanlarına ulaşmak için göç etmek durumundadırlar. Kelebekler yalnızca günün en sıcak kısmında ve güneş parlıyorsa göç ederler. Güneşin en parlak olduğu anda ufuk çizgisiyle kendi aralarına bir açı verirlerler. Güneşin açısı değiştikçe ufuk çizgisiyle aralarındaki açıyı da koruyorlar. Böylece bu açı sabit kalırken coğrafik yönlemlere saatte yaklaşık 15 derecede değişmiş oluyor bu açıyla. Tropikal kelebekler ılıman iklimlerde yaşayan türlerden farklı olarak gün boyunca göç yönlerini değiştirmezler. Sabahleyin doğuya uçan kelebek akşamüstünün sonlarına doğru hala doğuya uçuyor oluyor. Bu sayede yolculuğuna başlarken güneşe göre yönünü belirleyip sonra da güneşin yer değişikliğinden etkilenmeden konumunu koruyor. Bunun için kelebeğin güneşin yer değiştirdiğini, yer değiştirdiğine göre konumunu değiştirirse yanlış yere gideceğini, doğru yerin kendisine göre hangi yön olduğunu bilmesi gerekiyor tabii ki de. Düşünün ki en dayanıklı pusulalar dahi elektromanyetik etkinin yanı sıra zamanın aşındırıcı etkisi nedeniyle de bir süre sonra hassasiyetlerini kaybedebiliyor. Oysa bu canlılar yaşamları için çok önemli olan yön bulma kabiliyetlerini hiçbir dış etkiyle kaybetmiyorlar, bozulmaya uğramıyorlar. Onları yarı yolda bırakmıyor. Allah her varlığı kusursuz bir şekilde yaratmış maşallah. Yüce Rabbimizin Allah'ta bir ayette şöyle geçiyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Maşallah. Görüyoruz burada kelebekler mükemmel bir akıl sergiliyor resmen. Yani pusula gibi bir görev görüyorlar. Biz şimdi bir gemiyle veya uçakla yolculuk ederken bir pusula gibi bir şey kullanıyorlar. Pusula kullanıyorlar. Doğu, kuzey, batı, güneyi biliyor. Güneşin doğma açısını biliyor. Batma şeklini biliyor. Ama bu kelebeklerde bu Allah'ın verdiği bir ilhamla oluyor. Yani ne bu kelebeğin bir pusulası var, ne bir yön bilgisi var. Hiçbir bilgi yok. Güneşin doğudan doğduğunu nereden biliyor? Doğuyu, batıyı nereye biliyor? Bu açıyı 15 derece ayarlıyor kendine. Burada mükemmel bir akıl görüyoruz inşallah. Maşallah.
Maşallah. Tek başına hocam bu kelebeklerin evet. Bu davranışı evrim teorisine yerle bir etmeye yetiyor aslında. Yani burada böyle kendi kendine gelişebilecek ya da kademeli gelişebilecek bir sistem yok. Bu kelebekteki bu özelliğin var olması gerekiyor ki o anda var olması gerekiyor ki kelebek göç edebilsin değil mi? Hareket edebilsin. Farklı bir yere gidebilsin. Bu sistemin biz eksik olduğunu düşünelim. Zaten çalışmayacak. Yani kelebek bu sayede dolayısıyla hiç ilerleyemeyecek, göç edemeyecek.
Bir de Erdem hocam kelebek diyoruz yani. Küçücük canlı kelebek, hani kuş. Evet. Kuş tamam bir nevi yani insan düşündüğü zaman tamam da şimdi bir kelebeğin kanat çırpışıyla gidiş mesafesiyle bir kuşunki aynı değil. Bir kelebekten bahsediyoruz, güveden bahsediyoruz, küçük canlılardan, böcek türlerinden bahsediyoruz. Bunlar bu şekilde uçabilmesi bir kere, göç ediyor olması zaten çok mucize. Çok çünkü uzun mesafeler kat eden kelebekler var Orta Afrika'da, Güney Amerika taraflarında, Güney Afrika'da. Uzun mesela burada da slide'da da var. Şu şekilde mesela bir göç var yani. Baktığımız zaman da bunlar bir kelebek evet. için bu mesafeler çok uzun ve çok külfetli mesafeler. Bir de uzunluğu geçelim. Yolda karşılaşacağı bir sürü tehlike de var yani. Diğer kuşlar tarafından yenme tehlikeleri de var. Buna rağmen bu kelebekler hiç yılmadan bir kere iklimin değişeceğini, kendilerinin oraya uyumlu olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bir gideceği iklimin iyi olduğunun bilmesi gerekiyor. Şimdi biz diyoruz ki tamam burada kuzey ise işte kuzey yarım kürede yaz yaşanıyorsa güney yarım kürede kış yaşanıyor. Biz biliyoruz. Coğrafi bilgiden dolayı. Fakat bu kelebekler başka bir yerde yazın yaşanacağını nereden bilecek? Bir kere bunu sormak gerekiyor. Bulunduğu ortamda kışsa başka bir yere gidince buranın yaz olacağını nereden biliyor? Gideceği yerin ne kadar uzaklıkta olacağını nereden biliyor? Mesafesini nasıl gideceğini, yönünü nasıl gideceğini nereden biliyor? Hep bir akıl görüyoruz. Hep bir matematik hesap, hep akıl ve önceden bilinmesi gerekiyor demek ki. Hani öyle olmuş olsa önceden bu kelebeklerin yaşamış olması lazım. Bu şekilde yönlerini bulması için. Oysa bunlar ilk var oldukları günden beri aynı şekilde göç ediyorlar. Kelebeklerde de kuşlarda aynısı hepsi için geçerli göç eden canlılar için. Bunların bu şekilde zaten yönlerini bulması tek bir yana gideceği iklimi bilmeleri de zaten çok mucizevi. Bu açıdan da baktığımız zaman Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini daha net olarak görebiliyoruz böyle bakarsak.
Evet. Bu özellikleri ve kelebeklerde inanılmaz bir sanat var. Değil mi? Biz kanatlarına baktığımızda kelebeklerin mükemmel bir sanat var orada maşallah. Bugün dünyanın en iyi ressamının elde edemeyeceği bir sanat, bir renk, bir simetri var. Bir kere birbirinin aynı kanatlar. İlgili fotoğraflar varsa onları da gösterebiliriz hocam.
Evet şu slide'ı gösterirsek şimdi.
Evet.
Bakın simetrinin mükemmelliğine bakın. Buradakinin aynısı
falan
bu tarafta da var. Buradakinin aynısı bu tarafta da var böyle.
Maşallah.
Yine aynı şekilde bakın bunda da. Hep simetri.
Bunların tabloları yapılıp satılıyor mesela. Böyle alıyorlar, koyuyorlar. Ya da çeşitli desenlerle elbise oluyor, işte ne bileyim masa örtüsü oluyor. Böyle insanlar hani bunu diyor izledikleri zaman, gördükleri zaman keyif alıyorlar. Yani bir yere gittiğiniz zaman bu görsellerle ilgili çizilmiş bir sürü fotoğraf görüyorsunuz. Hani evet. Diyor işte ya diyor ressam bak çok güzel yapmış diyor işte. Ne kadar güzel diyor yapmış, çizmiş renkleri falan. Zaten doğada bunun kat kat daha güzeli, renk uyumları, renk geçişleri. Allah'ın vermiş olduğu bu canlılarda çok daha fazlası var. O renklerin geçişleri, uyumları, renklerdeki canlılık, birbiriyle bağlantıları simetrik olması. Hani sağında var, solunda da aynısı var. Hiç değişiklik yok iki kanadı arasında. Üst üste getirdiğiniz zaman da mükemmel bir uyum içinde ve aynı. Kıvrımlarına kadar her şeyi aynı olduğunu görüyoruz.
Şimdi bir filmimiz var, onu gösterebiliriz aslında. Evet, bayağı.
Maşallah.
Yani mükemmel bir simetri.
Bazılarında kamuflaj özelliği var. Az önceki görüntülerde de gördüysek, dikkat ettiysek göz şeklinde olanlar var kanatlarında. Göz böyle göz şeklini andıran şekiller var. Onlar da diğer başka canlılardan korunmak için kamuflaj olarak kullanıyor mesela kelebek onu. Baykuşların gözüne benziyor yukarıdan bakıldığı zaman. Öyle bu şekilde diğer canlılardan da ürkütücü bir şey olduğu için de korunmuş oluyor. Bir kere bu hani Allah'ın onlara vermiş olduğu üstün bir özellik zaten. Hani kelebeğin kanadını onu çizmesi mümkün olan bir şey değil. Daha doğrusu çizme değil de onu o yapı itibariyle DNA'sında var. Çünkü o tüylerin, tüycüklerin o şekilde olacağını. DNA'sını bu şekilde yapması mümkün değil. DNA'sında olduğundan var. Bir de onun orada olduğunu görüp o şekilde gösterip hani baykuşların, diğer kuşların ondan korkup ürkeceğini biliyor gibi davranıyor.
Sırtındaki şekli nereden biliyor onu yapabilmesi için?
Kendisini görme şansı yok. Bunlar hepsi Allah'ın onları bütün canlılarda da olduğu gibi, bütün insanlarda, canlılarda olduğu gibi Allah'ın verdiği üstün özellikler var ve hiçbir şekilde kazanılmış değil. Tamamen Allah tarafından verilmiş özellikler. Yani kelebeğin kanadındaki o göz şeklindeki tüycüklerin yapısı.
Onun da örneğini gösterelim aslında. Bir iki örnek verelim. Mesela burada solda sahte gözlerini kapatarak bulunduğu ortamda gizlenen kelebek üstte kanatlarını açıp sahte gözlerini ortaya çıkararak düşmanını korkutmaya çalışıyor.
Baykuş
güve dinlenirken kanatlarını açık tutuyor burada da ve düşmanlarını korkutuyor. Bakın göz gibi büyük böyle bir yapı var. Sanki çok büyük gözleri varmış gibi. Yine burada baykuş gibi maşallah. Saati gözden açarak savunma haline geçmiş bir güve.
Ya bu zaten yukarıdan bunu bir kuş falan görse devasa bir baykuş falan diyecek. Buna hiç yanaşmaz zaten yanından.
Evet. Yine bakın balıkta sırt kısmında bulunan benekleri göz gibi kullanan ve düşmanını yanıltarak büyük kendini koruyan dört gözlü deniz kelebeği balığı. Yine aynı şekilde yine sırtında balığı türü olan sahte göz tobi.
Ağza da benziyor değil mi?
Evet. Kuyruğu. Evet. Maşallah.
Yine ne kadar benziyor baykuş gözüne. Yine aynı şekilde burada da. Bunun neresi, önün neresi, arkası?
Onu biz bileceğiz.
Sahte gözünü bulan karınca türü. Solda asker karınca. Sahte gözleri var. Bak yine çeşitli canlılarda.
Evet. Yılan başına benzeyen.
Evet. Timsah başı, yılan başı.
Evet.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O işitendir, bilendir. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim emre amade kıldı diye soracak olursan şüphesiz Allah diyecekler. Şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar. Hakikaten insanlara sorulduğunda yani bu nasıl oluyor diye Allah yarattı diyorlar ama Allah'a itaat etmeyip Allah'ın dini yaşamayı yapmıyorlar. Yani burada değil mi? İnsanların çoğu öyledir. Yani sorduğun zaman hakikaten söyler. Allah yaratıyor ama Allah nasıl olup da çevriliyorlar diyor. Ondan sonra sırtını dönüp gidiyor. Yani o ilgilendirmiyor. Bir dünya hayatına kaptırmış kendini.
Evet.
O yatıyor. Yarın ne yapacağım, ne yiyeceğim diye düşünmeye başlıyor bir anda tekrar böyle. Halbuki Allah derin derin düşünmeyi emrediyor inşallah. Bu kadar yaratılış delili var. Allah'ın sonsuz gücünü gösteriyor. Demek ki dünya hayatında bir amacı var. Yani burada başıboş değil insan. Bu kadar kusursuz sistemi böyle sonsuz yaratılış delilleriyle Allah'ın boşuna yaratmadığı çok açık. Yani
İnşallah.
Bu dünya hayatı bir amaç için yaratılmış. Onu da bildiriyor Allah zaten. Allah'a kulluk etmek için ben sizi yarattım diyor. Allah'a ibadet için. İnsanları ve cinleri. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çok kısa bir hayat. Her şeyin amacı olduğu gibi mesela bu demişti hocamız fincanın bir amacı oluyor. Kahve yani bir şey içmek için değil mi? Kul bu özel yapısı var. Onun için ona bağlı amaç. İşte bilgisayarın ayrı bir amacı var. Oradaki kalemin ayrı bir amacı var. Yazı yazmak. Her şeyin amacı olduğuna göre insanın da bir amacı olması gerekiyor o zaman. Ki var Allah bildiriyor onu. Allah'a kulluk etmek inşallah.
Ya bir de Allah'ın zaten verdiği nimetler bitmiyor ki. Canlılarda diyoruz iman hakikatleri. Bunlar gördüklerimiz bir de bizim göremediklerimiz gözümüzün seçemediği Allah'ın verdiği güzel nimetler var. Gökyüzünde mesela 7 katmandan oluşmuş. Allah Kur'an'da bildiriyor Kur'an ayetinde. 7 kattan oluştuğunu bildiriyor Allah Kur'an'da. Gökyüzüne baktığımız zaman biz hiçbir şekilde katmanları göremiyoruz gözle görülür şekilde. Fakat ölçümler sayesinde bu tespit ediliyor. İşte dünyanın hareketinden olsun, uzayda olan hareketler olsun, Allah'ın bütün kainatta zaten yaptığı, yarattığı güzellikler var. Bunlardan da bahsettikçe zaten insanın daha çok imanı gelişiyor, imanı artıyor inşallah. Emir Hocam biraz herhalde bundan bahsedecek bize.
Evet, burada nasıl ki içinde bulunduğumuz dünyada hayvanların kendine göre bir koruma mekanizması varsa, işte biz insanların kendimizi koruduğumuz evimizin çatısı varsa, dünyamızda da bu tür korunma yöntemleri var bizim görmediğimiz, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu. Dünya her saniye Allah'ın koruması altındadır. Bunu biliyoruz hepimiz Allah'a şükür. Birçok insanın belki de hiç aklına gelmeyen fakat bizi çok yakından ilgilendiren önemli bir konuyu anlatmak istiyorum ben inşallah. Dünyamızı çevreleyen atmosfer sayesinde her gün yukarıda gökyüzünde bulunan meteorlardan korunuruz. Mesela şu anda atmosferin üst tabakalarında hali hazırda bir meteor yağmuru yaşanıyor. Saniyede ortalama 40 kilometre hızla dünyamıza yönelen meteorlar atmosfere girdikten sonra sürtünmenin etkisiyle yanmaya başlarlar. Ve böylelikle imha olmuş olur. Yalnızca dünyaya özgü olan atmosfer tabakası içerdiği oksijen sayesinde göktaşlarının sürtünmeyle alevlenmesini ve bu şekilde yere çarpıncaya kadar büyük kütle kayıplarına uğramasını sağlamaktadır. Bir başka deyişle atmosferin koruyucu etkisi sayesinde dünya her gün yaşanması olan felaketlerden korunmaktadır maşallah. Kozmik bomba olarak nitelendireceğimiz meteorlar, doğal bir kalkan görevi gören atmosfer sayesinde bize ulaşmadan eritilir. İstatistiklere göre yılda ortalama 50 bin adet meteor atmosfer tarafından bu şekilde zararsız hale getirilir. Esas büyük tehlike ise de göktaşları oluşturur. Bunlardan herhangi birinin dünyaya düşmesi durumunda büyük bir felaket yaşanabilir. Her yıl dünyamıza yönelen 10 bin tondan fazla gökyüzü atmosfere girdiğinde sürtünmenin etkisiyle erir ve bu sayede dünyadaki canlılar için hayati tehlike oluşturulmamaktadır. Galaksimizde trilyonlarca asteroid yani küçük gezegen ve kuyruklu yıldızlar gezinmektedir. Böyle bir ortam içinde her an bir göktaşı başımıza düşmeden, zarar vermeden dünyanın özel bir atmosferle korunması çok büyük bir mucizedir. Bu Allah'ın kulları üzerinde korunmasının ve şefkatinin bir tecellisidir. Allah gökleri ve yeri kontrol altında tutar. Evrendeki tüm canlıları
bildikleri veya bilemedikleri büyük tehlikelere karşı her an korur. Tüm bunlarda düşünen insanlar için ibret bulunduğu Allah bir ayette şöyle haber verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün art arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve her canlıya orada üretip yaymasına, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara suresi 164. ayette belirtmiştir Rabbim.
İnşallah. Burada bakın işte Allah'ın yaratmasının delilleri, ayetler vardır diyor Allah. Onların, yani bu iman hakikatlerinin önemini gösteriyor. Bu ayette de Allah onu yani bizim bizden istenen bakmak Allah'ın ayetlerine, Allah'ın yarattığının delillerine, bunların bizim imanımızı arttıracağını bildiği için Allah, inşallah Allah yaratmış zaten. İman hakikatlerinin önemi ortaya çıkıyor.
Ya hocam biz baktığımız zaman aslında bu böyle çok sanki normal bir şeymiş gibi geliyor da bu atmosferin, bu katmanların oluşumu, katmanların görevleri, vazifeleri aslında çok çok büyük. Şöyle düşünmemiz lazım, hani bunlardan bir tanesi daha iyi olmasa şöyle düşünün. Birinin eksikliğinin sonucunda mesela ultraviyole ışınları bütün dünyaya bütün zararlı şeklinde hiçbir şekilde aratılmadan insanları öldürecek şekilde gelecekti. Ölüm vardı o olmasaydı eğer. Kov vesilesiyle Allah onu vesile olarak kılıyor. Bir başka katmanı olması mesela gezegene sürekli dünyaya sürekli göktaşı, sürekli gezegen, sürekli meteor düşecekti. Şöyle düşünelim, hani öyle meteorlar var ki İstanbul'un, Türkiye'nin büyüklüğünde meteorlar. Yani hani böyle küçük taş, çakıl taşı şeklinde değil de komple İstanbul'un üstüne çökecek bir meteor taşı düşünün yani. Ya da Türkiye'nin komple üstüne çökecek şekilde bir meteor taşı. Hani bunlardan korunuyor bu sistemler sayesinde. Bunların bu görevleri sayesinde bu sistemler bu şekilde muhafaza ediliyor. Dünyadaki hayat bu şekilde düzene giriyor. O baktığımız zaman da hani bunlar öyle çok hani düşünüp üstünde düşünülmesi ve iman edilmesi gereken konular. Çünkü Allah'ın vermiş olduğu bu üstün özellikler sayesinde biz bugün dünyada çok rahat bir şekilde hiçbir sarsıntı yaşamadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ediyoruz. Bu katmanlardan süzülen meteorları biz hissetmiyoruz bile. Dünyada aynı şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Hiçbir şekilde bunun hisse gelmiyor bize ya da bir meteorun bize doğru geldiği. Bunların hepsi zaten sürekli oluyor fakat koruma altındayız Allah tarafından. O yüzden de bunda Allah'a şükretmek gerekiyor. Yani atmosferin 7 katmanın oluşması, 7 katmanın farklı farklı görevlerinin olması. Dediğim gibi zaten Allah'ın 1400 sene önce Kur'an'da bildirdiği bir Kur'an müzesi. Bu son zamanlarda çünkü tespit edilen bir şey 7 katmanın oluşması. Ama bu şekilde de biz 7 katman sayesinde de, 7 katmanın vesilesiyle de biz şu anda dünyada rahat bir hayat sürüyoruz yani Allah'ın dilerim.
Bilimin gelişmesiyle daha yeni öğrendik. Allah 1400 yıl önce Ender Hocam dediği gibi Kur'an'da bize atmosferin 7 katman olduğunu bildiriyor. Maşallah.
Maşallah evet. O da Kur'an'ın haksız olduğunun kanıtı oluyor.
İnşallah.
Ben de bir Kur'an mucizesi anlatayım. Kur'an'da matematiksel mucizeler de var inşallah.
Maşallah.
Mesela 19 mucizesi var. Besmele 19 harften oluşuyor. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. 114'te 19'un 6 katı. 19 çarpı 6 114'ü veriyor. Vahyedilen ilk sure Alak suresi 19 ayete sahip. İlk vahyedilen sure. Alak suresi, yani ilk vahyedilen Alak suresi aynı zamanda sondan da 19. sure. İlk vahyedilen 5 ayetin toplam kelime sayısı 119'dur. Alak suresinin ilk 5 ayeti. Kelime sayısı. Vahyedilen son sure, Nasr suresi, vahyedilen son sure, o da 19 kelimeden oluşuyor. Rahman kelimesi Kur'an'da 57 kez geçer. 19 çarpı 3. Başka bu şekilde matematiksel mucizeleri de var Kur'an'ın inşallah. Daha çok sayıda var da Kur'an mucizeleri kitabını okurlarsa hocamızın. İnşallah. Yüzlerce var inşallah Kur'an mucizesi. Mesela Kur'an'da kelime tekrarları var. Gün kelimesi yem 365 kez geçiyor. Bir sene 365 gün oluşuyor. Gün 365 kelimesi yem 365 kez geçiyor Kur'an'da. Günler kelimesi, yani günün çoğulu günler kelimesi 30 kez geçiyor. 30 bir günler ay. Oluşuyor bir ay. Günler. Ay kelimesi 12 kez geçiyor. Bir sene 12 aydan oluşuyor. 12 kez geçiyor. 7 gök, 7 kez geçiyor. Şimdi biraz önce bahsettik. Maşallah. Yani atmosferin 7 katı bildiriliyor. 7 gök bakın. Ama o da 7 kez geçiyor Kur'an'da. Göklerin yaratılışı da 7 kez geçiyor. Ceza kelimesi 117 kez geçiyor Kur'an'da. Affetmek de 117 çarpı 2 kere. Yani 234 kere geçiyor. Yani cezanın affetmenin daha üstün olduğunu söylüyor Allah birçok ayette inşallah. Ceza 117 kez geçiyor. Affetmek de onun 2 katı kez geçiyor. Bitki 26 kez geçiyor. Ağaç kelimesi aynı sayıda 26 kez geçiyor. Bazı ayetlerde Allah de diye emrediyor. Bazen de dediler diye kelimesi geçiyor Kur'an'da. İkisi de aynı sayıda geçiyor. De 332 kez, dediler kelimesi 332 kez. Dünya 115 kez geçiyor. Ahiret 115 kez geçiyor. Şeytan 88, melek de 88 kez geçiyor Kur'an'da. İman 25 kez, küfür de 25 kez geçiyor. Aynı sayıda. Cennet ve cehennem 77 kez. Eşit sayıda geçiyor. Cennet 77, cehennem 77. Zekat 32, bereket kelimesi 32 kez geçiyor inşallah. Şarap 6 kez, sarhoşluk 6 kez geçiyor. Sıkıntı 13, huzur 13 kez geçiyor. Kadın 23 kez geçiyor, erkek 23 kez geçiyor. Bunda bir mucize daha var. İlk yani insanın oluşması için spermle yumurta hücresinin birleşmesi gerekiyor. Sperm hücresi 23 kromozom taşıyor. Yumurta hücresi 23 kromozom taşıyor. Her ikisi de insanın olması gereken sayının yani 46 kromozom sayısının yarısını taşıyorlar ki birleştiğinde tam 46 olsun. Bakın kadın 23 kez geçiyor. Eşit. Erkek 23 kez geçiyor. Maşallah. Çok sayıda mucize var böyle. Yani Kur'an'ın haksız olduğunu da ispatlıyor bize inşallah. Çünkü bu sadece matematiksel değil. Diğer evet, mucizeler de o dönemde bilimin düzeyi dolayısıyla bilinmeyen.
Evet. Ya Kur'an'ın bütün yönleri ne var hocam? Dedim. Matematiksel var, edebi yönü var, fiziksel yönleri var. DNA'nın mesela Kur'an-ı Kerim'de geçmesi. Bunların hepsi mesela düşündüğümüz zaman bunlara hep ayrı ayrı dallarda insanlar bunları okuyarak biliyor. Ve tonlarca kitap, metrelerce yükseklikte kitabı toplayalım. Kur'an-ı Kerim ise daha ufak bir boyutta ama bütün bilgileri, bütün her şeyi detaylı şekilde içindir, bulunduruyor maşallah.
Bir de baktığımız zaman mesela bir başka Kur'an müzesi de Allah demiri gökten indirdiğini söylüyor mesela. Baktığımız zaman da demirin gökten indiği bilimsel araştırmalarla son yıllarda bulunan bir şey. Çünkü demir yeryüzünde direkt ham halde bulunmuyor. Gökyüzünde toz halinde, daha doğrusu atmosferin üstünden toz halindeyken yeryüzüne o şekilde düşüp toprakta aşağıda demir olup birleşip bu şekilde biz de demiri çıkartıyoruz. Yani yer madeni olarak yerden demir çıkmıyor. Demir tozlarının birleşmesi sonucunda yer altından geliyor ama gökten indiriliyor yani. Allah bunu Kur'an'da bildiriyor ve 26. ayette bildiriyor. Demirin de atom numarası 26. Yani 26 tane atomdan oluşuyor. Bu başka bir Kur'an müzesi baktığımız zaman. Yani Allah zaten bize günümüzde yaşayacaklarımızı, gelecekteki yaşanacakları ve geçmişte yaşananları Kur'an'da bildiriyor ve Kur'an'ın zaten çok açık ve net bir kitap olduğunu da bildiriyor ve bütün bilgileri içinde bulundurduğunu da söylüyor Allah. Baktığımız zaman da zaten biz Kur'an'da bütün bilgilere net bir şekilde ve çünkü Allah her şeyi oluşturduğu için hiçbir şekilde şüphemiz olmadan net bir şekilde görebiliyoruz. Sonra bilimsel olaylar gelişiyor, bir bakıyoruz aynı şekilde bilim de aynı sonuca varıyor çünkü Allah zaten bilimin de Kur'an'ın içinde olduğunu söylüyor. Bilimi araştırmayı, düşünmeyi emrediyor Allah. O yüzden de Kur'an mucizeleri de bu yönden çok önemli.
Evet. Demirin atom sayısı Ebced hesabından çıkıyor. Yani mucize olarak. Hadid kelimesi var. El Hadid demir anlamına geliyor. El Hadid surenin ismi. Bu sure Kur'an'ın 57. suresi. El Hadid yani demirin indirildiği ayetinin geçtiği sure. El Hadid suresi Kur'an'ın 57. suresi. El Hadid kelimesinin Arapçada her bir harfin karşılığı var. Bu Kur'an indirmeden önce de vardı. Edebiyatta kullanılıyordu hatta o dönemin müşrikleri döneminde. Her harfin matematiksel karşılığı var. Bunları topladığınız zaman El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri de 57 çıkıyor. Bakın 57. sure El Hadid 57. Sadece Hadid kelimesini alıp sadece Hadid kelimesinin Ebced hesabı yapıldığında da 26 çıkıyor. 26 da demirin atom numarası. Maşallah. Yani bu tabii her yönden kuşatanın, her şeye hakim olanın Allah olduğunu gösteriyor inşallah. Yani demiri yaratan Allah. Demek ki o elementlerin sayılarının olduğu cetveli yaratan o da Allah. Çünkü Allah 1400 yıl önce demirin ebced hesabıyla 26 sayısına sahip olduğunu bize 1400 yıl önce bildiriyor. Bu cetvelin hazırlanması da ve ortaya konması 19. yüzyılda oluyor, 1800'lü yıllarda oluyor. Orada 26 olacağını Allah yaratmış, 26 tane protonla yaratmış. Allah yaratıyor. Hem cetveli hem demiri yaratan Allah inşallah. Kur'an'ı yaratan da Allah. Çünkü bu gerçekler de Kur'an'da var. Demek ki her şeyi yaratan Allah inşallah. Öyle yani bilim adamı çıkıp da demirin 26 olduğunu bulmuyor. Allah zaten 26 olarak yaratmış. Ona da zamanı geldiğinde bulduruyor. Bu da Kur'an'da var zaten. Yani kimse kalkıp da o cetvelde sonradan düşünüp de yapmış. Haşa, Allah bilmiyordu değil. Allah ezelde, yani daha insanlar yokken yaratılmış bitmiş bu gerçekler inşallah. Onu da Kur'an'da gösteriyor bize. Her şeyi yaratanın kendisi olduğunu gösteriyor Allah inşallah delilleriyle.
Ve şey, yani ilgili surelerde, ilgili ayetlerde geçiyor. Yani demir kelimesi az önce hocam da dediği gibi demirle ilgili ayetin içinde geçiyor bu zaten bu sayılar. Hani Kur'an mucizeleri de o yüzden hani anlatırken onları da söylüyoruz. Ayetlerin bulgu, ilgili ayetlerin içinde zaten bu rakamlar geçiyor. Sayılar bu şekilde geçiyor. Bu da matematiksel mucizesi oluyor. Demirin bir de bir başka daha önemi var. İnsanlar hani demir dendiği zaman sadece metal diye düşünüyoruz ama demirin bizim vücudumuzda da çok önemli bir yeri var. Çünkü hemoglobin hücreleri bizim, kan hücreleri. Vücudumuzdaki kan oksijen alışverişini yaparken, oksijeni verip karbondioksit alırken bu demir aracılığıyla kullanıyor. Yani demiri sanki bir cımbızmış gibi kullanıp oksijeni verip karbondioksidi bu şekilde alıyor. Yani bu demir aracılığı da oluyor. Dünyada demirden, sadece demiri birkaç saniye ortadan kaldırsak zaten dünyada tek bir canlı kalmaz. Çünkü oksijen alışverişi olmayacak. Organlar bu şekilde beslenemeyecek ve hayat son bulacak. Yani demirin zaten bu yönden de önemi çok fazla insan hayatında. O yüzden de Allah ayetinde zaten bildirmiş demirin önemini ve gökten indirdiğinde bu şekilde Kur'an'da bildirmiş inşallah.
Evet, Allah Enbiya suresinin 16 ve 17. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık buyuruyor Allah. Bu kadar mucizeden bahsettik değil mi? Allah mutabık yaratıyor. Yani canlılıkla, doğadaki gördüğümüz yapılarla, mesela Kur'an'da onlarla karşılaşmamız hepsi mutabık. Ve Allah'ın, tabi Allah boş bir amaçla haşa yaratmıyor. İnsanlar bunları görüp, değil mi? Kur'an mucizelerini mesela görüp, iman edip, ibadet etsinler diye yaratıyor Allah.
İnşallah.
İnşallah. İnsanların o yüzden bunu gören herkesin hemen Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat edip ibadet etmesi gerekiyor. İnşallah. İnşallah. Evet. Mesela biraz önce kelebekleri de gösterdik hocam. Gerçekten o kadar sanat var ki kanatlarında. Yani samimi gözle bakan akıl sahibi her insan onların tesadüfler sonucunda oluşamayacağını bilir. Bakın biz bir kalemle kağıdı üst üste koyalım. Doğaya bırakalım. Milyon yıl geçsin. O kağıdın üstünde mesela en basit bir şekilde düşünelim. Kare. Kare oluşmaz.
Çürür gider zaten.
Değil mi? Yani köşeleri yani birleşen dört doğru çizilemez o kalemle o kağıt üstünde. Milyon yıl geçsin. Biz kelebeklerin kanatlarına bakıyoruz ama mükemmel, simetrik bir sanat var. Orada boya var, renk var, çizim var, değil mi? Göz var bakın. Başka canlıların gözü, evet. Baykuşun gözü var. Maşallah, yani bunun tesadüfen oluşabileceğini iddia etmek çok akıl dışı bir iddia.
Ve bir tane kelebek değil, bir sürü kelebek de, bir sürü farklı şekil, bir sürü farklı renk var yani. Bir de o da çok mucize. Evet. Allah örnek edinmek için hepsini yaratmış. Bunu biz o canlılarda da aynı şekilde görebiliyoruz.
Bilimsel delillerle Allah'ın varlığı çok açık. Yani sırf bilimsel delillerle değil demişti hocamız. Mesela bir insan hayatı boyunca bir odadan hiç çıkmasa, yani dört duvar böyle, sadece duvarı bile görse, bu da Allah'ın varlığının delildir. Yani sen yokken bir görüntünün içine yaratılıyorsun. Yani görüntünün içinde var oluyorsun. Bir görüntü oluşuyor, böyle duvar görüntüsü. Değil mi? O sistemin yaratıcısı var belli yani. Sen de yokken yaratılmışsın. Kendi kendini de yaratmadığına göre. Ya her şey Allah'ın varlığının delili. Bilimsel deliller tabii imanı arttırıyor. O
İnşallah.
Yaratılıştaki kusursuzluğu gösteriyor bize. Detaylardaki ihtişamı gösteriyor. Halbuki yani bu kadar açıkken bu gerçekler ve 21. yüzyılları bilimsel delillerle bu kadar ispatlanmışken bu komünizm denen çarpık felsefe, batıl felsefe hala Türkiye'de de mesela başa bela. PKK denen bir oluşum var. Komünist bir ayaklanma. Ve buna inanmış, bir din olarak inanmış, kudurmuş insanlar var. Yani böyle adam öldüren, vahşet uygulayan, terör yapan. Halbuki komünizmin geçersizliği, Yani materyalizmin geçersizliği çok net yani bilimsel delillerle artık kesin kesin ispatlanmış. Deminden beri anlatıyoruz. Mesela Darwinizmin geçersizliği çok açık artık. Tek bir protein bile Darwinizmi geçersiz kılıyor. Proteinin oluşmasının imkansızlığı. 350 milyon tane fosil var. Sahtekarlıkları ortada. İnsan ve maymunun ayrı ayrı yaratıldığı fosil kayıtlarından belli. Değil mi? Organların tesadüfen ve aşama aşama oluşmasının imkansızlığı biliniyor bugün. İndirgenemez komplekslik deniyor. Sadece mükemmel halde olduğu zaman, bütün sistemler mükemmel kusursuz olduğu zaman işlev görebiliyor. Bir parçası eksik olsa işlev göremiyor. Bunların hepsi Darwinizmi ortadan kaldıran gerçekler. Darwinizmle komünizmin temeli, yani komünizm çökmüş oluyor. Ayrıca materyalizmin geçersizliği de ortada. Ondan da bahsettik. Big Bang kesin olarak kabul edilmiş bilimsel kanıtlarla. Kozmik fon radyasyonu, hidrojen helyum oranı ve uzayın evrenin genişliyor olması gerçeği. Bilimsel kanıtları bunlar. Bir noktadan yokken var edildiğini gösteriyor, yaratıldığını gösteriyor. Bütün evrenin ve maddenin bu materyalizmi geçersiz kılıyor. Maddenin hakikati hocamızın anlattığı o tam ortadan kaldırıyor. Zaten Lenin de onu söylüyor. Aman diyor, maddenin gerçeğinden uzak durun diyor. Yani beynimizin içinde oluştuğu gerçeğinden, maddenin, görüntüsünün. Bunu diyor yaparsanız diyor, önce parmağınız kaptırsın, sonra kolunuzu, sonra bütün kolunuz gider diyor. Yani şu anlama geliyor, komünizm tamamen yıkılır diyor. Aman diyor, uzak durun diyor. Ama bilimsel delil göstermiyor. Yani bu bilimsel olarak yanlış demiyor, bakın dikkat ederseniz. Sadece sakın diyor, ne bahsedin diyor, ne dokunmayın diyor. Çünkü öyle gerçek olduğunu biliyor ki, onun kesin kanıt olduğunu, gerçek olduğunu kanıtlarından biliyor. Sadece uzak durun diyebiliyor. Başka bir şey diyemiyor zaten Lenin. Yani komünizm bir büyü gibi. Mesela komünizmin din düşmanlığı da çok ilginç. Tamamen din düşmanı. Alabildiğine din düşmanı. Bakın diyor ki mesela Karl Marx daha ilk ortaya çıkartıyor komünizmi. Din halkın afyonudur diyor. Yani bu şunu iddia ediyor. Bir zengin kesim var diyor. Bunlar diyor haşa fakir olanları diyor. Böyle alt kesimi diyor ona göre. Bunu uyuşturmak için diyor dini bir kültür gibi ortaya sunuyorlar diyor haşa. Yani onlar onu oyalansın. Fakir olduklarının ve şey böyle hani bir yönetildiklerinin farkına varmasınlar güya. Öyle o afyon gibi kullansınlar onunla, böyle uyuşuk otursunlar gibi, haşa, onu iddia ediyor. Diyor ki halkın aldatıcı mutluluğu olarak o fakir kesimin, proletarya tabii ona göre, dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir diyor. Halbuki bu tamamen geçersiz. Yani dinin varlığı biraz önce gördük onu, iman hakikatleriyle. Allah'ın varlığı çok net bir gerçek. Böyle karmaşık bir konu yok. Yani bir yaratıcının olduğunu çocuk bile anlar yani. Böyle hani bilim adamı olmaya gerek de yok. Ki bilimsel deliller bunun üstüne sonsuz delili var Allah'ın yarattığını. Ve komünizmi dinin alabildiğine düşmanı olarak söylüyorlar. Bakın Lenin de diyor ki bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Ve çok sayıda ifadeleri var böyle Marx. Marksizm bir materyalizmdir diyor. Bu niteliğiyle 17. yüzyıl ansiklopedicilerinin materyalizmi ya da Feuerbach'ın materyalizmi kadar alabildiğine din düşmanıdır diyor. Ya, alabildiğine din düşmanı komünizmi niteliyor. Bu PKK'nın sözlerine bakıyoruz, yine aynı şeyleri görüyoruz. Mesela Abdullah Öcalan'ın dil ile ilgili sözleri var. Bakın diyor ki Abdullah Öcalan, Allah'a tenzih ederim. Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım. Sonunda Tanrı'dan koptum, haşa. Ben çok uğraştım diyor. Sonunda dinden ve Allah'tan uzaklaştım. Tanrı'yı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim, haşa. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlakı koyacağız. Yani bunun yerine komünist ahlakı, yani ahlaksızlığı koyacağız. Çünkü komünizm ne aile kabul ediyor, ne ahlak kabul ediyor, ne din kabul ediyor. Gördük, alabildiğine din düşmanıdır diyor. Dinde ne vardır? Şefkat, merhamet, sevgi, adalet. Bunların hepsinden uzak komünizm. Komünizmde varsa yoksa kan dökme vardır. Yani Lenin'in bütün sözlerine baktığımızda, Marx'ın sözlerine baktığımızda, Mao'nun hep adam kesmek, orayı bombalamak, burayı bombalamak, bankaları soymak, mallara, mülkiyete, özel mülkiyete el koymak, askerlere suikast yapmak, öldürmek, işte polisleri öldürmek. Hep bu vardı. Devlet görevlilerine suikast yapmak. Terörist bir eylemdir çünkü. Komünizmin özünde terörizm var. Lenin alelibirliğine savunuyor bunu. Yani terörizm vazgeçilmez bir unsurdur diyor komünizmi. Onlar diyor bizi ayıpladıkları zaman diyor zalimliğimiz nedeniyle ben de onları ayıplıyorum diyor. Yani bir komünist zalim olmalıdır diyor. Kalpleriniz diyor bütün gücüyle diyor zalim hale gelmelidir diyor. Bakın diyor ki Lenin'in bir iki sözünü okumak istiyorum. Komünistlerin nasıl terör ve şiddeti övdüklerini herkes duysun. Eğer Lenin söylüyor bunu. Moskova ayaklanmasından dersleri Lenin'in kendi ağzından. Eğer önümüzdeki devrim hareketinin yani bu komünist devrimin acil olarak korkunç kanlı bir imha gerektirdiğini kitlelerden saklarsak bakın korkunç kanlı bir imha özünde bu var diyor. Böyle olacak diyor devrim. Gerektirdiğini insanlardan saklarsak diyor hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz. Açıkça söylememiz gerekir diyor bunu. Kitlelerin sloganı savunma değil saldırı. Görevleri diyor düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır. Yani hiçbir merhamet duygusu beslemeyeceksiniz diyor. Kafasını kopar, baltayla parçala, kurşun sık. Zaten buna dayanır komünizm. Büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır. Bu silahlı bir ayaklanma olacaktır. Olabildiğince de eş zamanlı. Yani silahlı ayaklanma. Bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yani bir komünist diyor, silahlı, herhangi bir komünist. Komünizmin özünde bu vardır diyor. Silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Böyle yapılır diyor. Yani silahlı, kanlı, korkunç bir mücadele. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir. Yani hem öldürmeye hem de ölmeye. Yani bunu da bir komünist benimsemeli diyor. Ancak böyle zafer kazanılabilir diyor. Aynısı PKK'da var işte. Yani komünizm bakın her bakımdan bilimsel olarak çökmüş durumda. Geçersizliği. Darwinizm dediği yani dayanağı olan. Şimdi mesela bu Karl Marx diyordu ya haşa din halkın afyonudur. Haşa diyor Karl Marx söylüyor bunu. Dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir diyor. O dönemde Darwin kitabını yazdığında da dört elle ona sarılıyor. Çünkü Darwinizm bir yaratıcının varlığını inkar ediyor. Sahte bilim. Yani onun için sahte bilim olması önemli değil. Çünkü Darwin söylüyor. Ara geçiş formu yoktur diyor mesela. Kitabına koymuş bunu. Çok net olarak söylüyor Darwinizm'in bir delili olmadığını. Karl Marx onu delili olduğu için benimsemiyor. Ona dört elle sarılıyorlar. Çünkü onların aradığı kılıf oluyor. Allah'ın varlığını inkar eden ve diyalektik mantığını getiren bir felsefe. Çünkü Marx'ın da bütün iddiaları, Marx ve Engels'in bütün iddiaları toplumun diyalektiği, tarihin diyalektiği üzerine kurulu. Diyalektik materyalizm. Odur yani komünizmin özü. Bunu aradığı dayanağı bulduğu için dört elle buna sarılıyor. Dini de ortadan kaldırmalıyız diyor haşa. Ondan sonra da işte komünist rejimlerde Çin'de Mao, Çin sosyalizmin temeli diyor. Değil mi? Darwinizm ve evrim teorisidir diyor. 60 milyon adam katlediliyor. Stalin döneminde gençlerimizin diyor zihinlerini arındırmak için diyor yani dini yok etmek için diyor onlara evrim teorisini öğretmeliyiz diyor. Evrim teorisi öğretiliyor. Bütün camileri, havraları, işte kiliseleri, sinagogları ortadan kaldırıyor. 20 milyon adam katlediliyor. Küba'da, Castro rejiminde, Pol Pot'ta, işte Kore'de hepsinde milyonlarca insan katlediliyor ve yüz milyonlarca insan yok ediliyor komünist rejimlerde. Katlediliyor. Ama bu da özünde var. Ne diyordu Lenin? Tekrar gözden geçirelim. Korkunç ve kanlı bir mücadeleyi benimsemeleri gerekir diyor. Bu böyle olur diyor. Oluk gibi kan akacak diyor. Deniz gibi diyor hatta. Kızıl denizin kan denizinde doğacak bir güneştir diyor komünizm için. İşte bu nedenle komünizme karşı fikri mücadele yanlışlığının çok açık olan bu delillerinin sürekli anlatılması komünizmin kalkmasına vesile olur. Onun için o zaman adam ona bir din olarak inanmaz. Ona propaganda yapılıyor. Şimdi PKK'nın yaptığı o. Hocamız detaylı olarak anlatıyor bunu. Kahvelerde, orada burada zaten eğitimin ne kadar gerekli olduğunu kendi sitelerinde yazıyorlar, söylüyorlar. Okulları var bunların. Anlatıyor, alenen anlatıyorlar. PKK'lı teröristleri okulda eğitiyoruz diyor. Küçük kitapçıklar bastırmışlar. Sabahtan akşama kadar komünist propaganda yapılıyor. O da ona inanıyor. Yani bir din olarak kabul ediyor. Komünistlerin özelliğidir o. Yani böyle bir, demişti hocamız, komünizmin mistik bir büyü gibidir böyle. Mistik bir havası vardır. Onu bir şey zanneder böyle. Komünist konuştuğu zaman bir filozof edasındadır böyle. Ve ona da hakikaten inanmış olarak, o inandığı için dağa çıkıyor zaten. Yoksa normalde hiçbir insan dağa çıkıp o şartlarda böyle kudurmuş bir şekilde insan öldürmeye çalışmaz. Ama bu fikirleri benimsediği için yani diyalektik materyalizmi doğru zannediyor, bir şey zannediyor. Doğanın diyalektiği var diyor çünkü Darwinizm öğretilmiş. Hatta yani tabii hocamın söylediği çok önemli bir konu. Devletin okullarında anlatılıyor Darwinizm. Komünizm onda zemin bulabiliyor zaten. O da onu almış, diyalektiği, devlet de bunu söylüyor diyor. Demek ki bu doğru. O zaman diyor işte komünizm de bir gerçek diyor. Bu doğanın diyalektiği, bu da tarihin diyalektiği diyor. Ve materyalizm de geçerlidir diyor. Çünkü materyalizm zaten anlatılıyor Darwinizmin içerisinde. Haşa bir yaratıcının varlığını inkar etmiş oluyor. Darwinizmin özelliği odur. Diyalektiği ki diyalektiği anlatır. Yani güçlü olan ayakta kalır, çatışma vardır, ilerlemenin temelidir. Güçlü olan ayakta kalır, zayıfı ezer. Bu doğanın diyalektiği diyor Karl Marx'a zaten. Bu da diyor tarihin diyalektiği diyor. Diyalektik materyalizm diyor. Dolayısıyla bu okullarda öğretildiği zaman işte doğal olarak komünizme gidiyor. Çünkü Abdullah Öcalan da bu devletin okullarında okutuluyor. Birçok bu şekilde bu devletin okullarında okuyorlar. Onu da kaynak olarak gösteriyor. Fikri mücadele bu bakımdan çok önemli işte inşallah.
İnşallah.
Ancak böyle ortadan kalkabileceği de çok açık. Buna rağmen hala bazı kişilerin komünist olduğunu söylememeleri, dillendirmemeleri, hala böyle bir işte bir hareket, gelin işte barışalım, ortak yol bulalım, ayıp ediyorsunuz gibi. Bu ancak komünistleri kızdırır demişti hocamız. Yani gülerler böyle bir şeye. Adamın öyle bir derdi yok. Durmaz de. Yani komünizme inandığı sürece bir komünist, militan bir terörist asla durmaz. Ya kan dökülmesi zaten komünizmin içinde olan bir şeydir ve ilerlemenin temelidir. Ve kanlı proletarya diktatörlüğü kurulacak. Yani sınıfsız topluma giden, onların iddiasıyla, Karl Marx'ın iddiasıyla işçi sınıfı var diyor. Proletarya sınıfı. Çok ezildiği için diyor bunlar diyor. Bir sınıf bilincine ulaşırlar diyor. Çok ezildikleri için diyor. Ondan sonra kanlı bir diktatörlükle sınıfsız topluma ulaşılır. Kapitalizm ortadan kaldırılır. İşte komünizmde sınıfsız bir toplum anlamında söylüyor bunu. Öyle olacaktır diye iddia ediyorlar. Ve bunu yapmaya çalışıyorlar zaten. Bunun dışında yani PKK'nın öyle işte yok gel Diyarbakır valisi ol, yok bilmem ne ol falan gibi iddia şeyler oluyor böyle. Güya çözülmüş gibi. Böyle çözüm olur mu? Adam durmaz ki zaten. Türkiye'yi Doğu ve Komünist Batı ve Doğu Komünist Batı Komünist Türkiye diye bölmeden ve bu rejimi, bu kanlı diktatörlüğü bölgeye ihraç etmeden durmak diye bir şey söz konusu olmaz yani komünizmde. Bu bakımdan işte fikri çalışma, iman hakikatlerinin anlatılması son derece önemliydi. Ondan dolayı hocamız dünya çapında başarılı oldu. Sadece bu PKK'nın özelliği PKK'ya teknik olarak ulaşılmamasından kaynaklanıyor. Halbuki o teknik imkan sağlansa, yani devletin televizyonları ve radyoları kanallarıyla onların bu işi sürdürmesi imkansız. Zaten bunu gerilla savaşının uzmanları söylüyor. Yani bir gerillanın diyor, gerilla savaşında diyor, manen diyor, güçlü olunamazsa diyor, yani propaganda yapılamazsa ve propaganda inandıramazsanız 6 aydan fazla dayanamaz diyor. Bakın 30 yıldır dayanıyor. Niye dayanıyor? Çünkü o propagandaya devam edebildiği için ve karşı çalışma olmadığı için, fikri çalışma olmadığı için inşallah.
Bugün de hocam güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın akşam yine saat 17 ile 19 arası Ayrı Zaman ve Yaratılış Elleri programı olacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.